Farklı Kaydeder'in NFL Podcast Cover 2'ye hoş geldiniz. Ben Arva Kaynar. Bugün Arda Namlı ile beraber geçen hafta geride bıraktığımız Wild Card maçlarını ve önümüzdeki haftanın Division Round maçlarını konuşacağız. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Ne haber?
İyi.
Aha,
İyi.
İyi. İyidir.
Vallahi iyi lan. Dün Brady'nin emekli olmayacağı belli olduğundan beri iyiyim. Bir 2-3 gün çok karanlıktı arada. Neler
Ama
oldu, neler bitti hatırlamıyorum ama.
ama Patriots'ta mı olmayacak yoksa başka yerde mi belli değil.
Ama başka bir yere gideceğime çok ihtimal vermiyorum ya. Neyse, Patriots'ta konuşuruz. Şimdi girmeyeyim ben oraya, çok konuşurum.
Tamam.
O zaman haftanın ilk wildcard maçıyla başlıyorum ben.
Hadi bakalım.
Buffalo Bills, Houston Texans maçı. Yani Buffalo Bills 16-0 öne geçti. Oradan daha sonra Texans'ın geriye dönüşünü izledik. Uzatmaya gitti maç ve Texans, Deshaun Watson'ın muhteşem play ile uzatmalarda 22-19 kazandı. Genel olarak senin bir yorumunla başlayalım. Daha sonra devam ederiz zaten.
Yani çok iyi başlamıştı Bills açısından maç gerçekten 16-0. Ama hani bunu başaran Josh Allen'dı. Daha sonrasında geri dönmesini sağlayan da biraz Josh Allen gibi oldu diyebiliriz. Yani çok iyi girdi maça. Benim beklediğimden çok daha iyiydi. Scripted play'lerde çok iyilerdi. İlk de zaten drive'da Josh Allen'a işte çizilen bir koşu oyunu var. Kısa paslar var. Sonrasında John Brown'un pasıyla gelen bir touchdown var. Yani çok iyi başlanan bir maç. Sonrasında savunmada da işler yolunda gidince. Çünkü Deshaun Watson'ın işte topu tutma alışkanlığı yine her zaman olduğu gibi bu maçta da oldukça kendini gösterdi.
Abi ben bir ara şeyden çok sıkıldım ya. Topu tutup daha sonra bir yard için sideline'a koşan Deshaun Watson'ı izlemekten çok sıkıldım. Özellikle
evet,
ilk yarısında ya. Kabus gibiydi yani.
Aynen, yani genelde offensive line falan çok gömüldü ama ben yarısından yani 4-5 tanesi cover sack muhtemelen veya Deshaun Watson'ın kendi elinde topu tutmasından dolayı. Hani offensive line da tabii çok muhteşem maç oynadığını söylemek doğru olmaz da. Bütün yükü onların üstüne bindirmek yanlış olarak görüyorum. Oyun planını çok iyi değiştirmesi gerekiyordu Texans'ın. İlk yarıdan sonra özellikle işte Deshaun Watson, Hopkins'i slota koydular. Tre Davis White'la şey yapmasınlar diye, eşleşmesinler diye. Dış tarafta işte Stills ve genelde Stills kaldı. Tre Davis White'in karşısında kaldı. Zaten Stills'a gitme şansın yok veya kimi koyuyorsan Tre Davis White'in karşısında. Hopkins'i de slota koyduktan sonra şeyi kullanmamış olmaları, hiç kullanmamış olmaları. Alışkın değiller çünkü böyle bir oyun planına ve sanki hiç çalışmamışlar gibi bu. Hani slota koyalım, sen öyle bir koştur bakalım, hani atarız biz topu kafasıydı Texans'taki sıkıntı. Sonrasında hani biraz 3. çeyreğin ortalarına doğru ancak akılları başlarına geldi. Tre Davis'in White'in karşısına koydular Hopkins'i ve çok iyi top oynadı. Yani 8 target'ta 6 reception'ı var. Muhtemelen 6'sı da sanırım şeyde, ikinci yarıda olması lazım.
İlk keçi 3. çeyrekte geldi diye hatırlıyorum abi. Aynen. Ya. İlk yarı target'ı yoktu neredeyse.
Bu 6'nın sanırım 4'ü şeye karşı, Tre Davis White'a karşı. Hani korkarak oynayamazsın. Yani bunu en iyi receiver sendeyse en iyi cornerback'in karşısına da koyacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani zaten o adam bu tarz coverage'ları geçebildiği için en iyisi oldu. Kötü adamları geçebildiği için değil. Yani biz yeteneğini biliyoruz. Neyse ki sonradan işte toparladılar. Yani bunu düşünememiş olması, yani slota koyuyorsa da buna uygun bir şey planlamamış olması Bill O'Brien'in inanılmaz kötü bir şeydi. Bence iyi bir maç çıkarmadı Bill O'Brien. Hani sonlara doğru hani biraz daha değişimler sonrasında iyi oynadığını söyleyebiliriz ama biraz da Hopkins kurtardı Bill O'Brien'in bu kötü oynadığı maçı. Çünkü ilk iki drive'da Bills tarafına geçmişti. İlk yarıdaki şey drive'larda. İkisinde de puntlamayı seçtiler. Yani oraya kadar getiriyorsan zaten fark açılıyor yavaş yavaş. Oraya getiriyorsun, fourth down'da kalıyorsun. Yapacak bir şey yok. Yapacaksın yani. Onu bir denemek zorundasın. Ayrıca ilk third down'da olması lazım. Bir tane harcanan bir challenge var. Ve giden mola var ondan sonra tabii ki challenge'dan dolayı. Yani çok fazla hata yaptı aslında. Kazanmamak onun hakkıydı diyebiliriz ama Josh Allen tarafına bakınca da Josh Allen da hiç hak etmedi kazanmayı.
Abi Josh Allen'ın yani performansı inanılmaz bir maceraydı bu maç ya.
Ya ben çok keyif aldım bu arada. Yani roller coaster'dı. Ben bayağı çok eğlendim maçta.
İzlemesi çok eğlenceliydi. O şeyden sonra falan bende koptu film. Ya uzatmada ya 4. çeyreğin sonunda fullback'e triple coverage'ın içine pas fırlattı ya 40 yarda.
Evet.
O orada bende koptu film. Dedim tamam harika bir şey izliyoruz yani.
Uzatmadaydı ama... abi ve yani bunu nasıl düşünemezsin ya? Yani inanılmaz bir şey ya.
Ama şey yani tam olarak Josh Allen'ın yani bayağı Josh Allen'ın şey maçıydı, bu referans maçı gibiydi. Hani cidden çok iyi başladı. Sen zaten bahsettin az önce. Gerek koşu oyunları olsun gerek. Ve hani bizim genel olarak alışık olduğumuz Josh Allen'dan çok daha accurate da gözüküyordu maçın başlarında.
Evet evet kesinlikle.
Hani çok daha böyle sakin ne yaptığını bilen bir hali vardı. Ama işte bu şeyden sonra hatta o biraz da 3. çeyrekte işte bu drive'da J.J. Watt'ın sekiyle field goal'a zorladılar. Momentum oradan sonra inanılmaz değişti zaten maç içerisinde. Oradan sonra Buffalo Bills'ın bütün doğru yaptığı yani şeydi iyi bir maç planları vardı. İyi de uyguladılar ama özellikle işte o 3. çeyrekte Texans'ın comeback'e başladığı yerden sonra inanılmaz elleri ayakları birbirlerine dolandı yani. Oradan aynen, sonra yani, o sakinliği tamamen kaybettiler.
Evet. Yani topu elinden saldığı bir pozisyon var.
Abi o lateral'daki koşup.
O var. İkincisi yani... o aynen. Çok ilginç yani bunu nasıl olabileceğini düşünmüş yani. Yani gerçekten nasıl bu zekayla nasıl bir QB olabiliyor ben şaşırtıyor. Yani gömülecek tarafı çok var. Övülecek tarafı da var gerçekten bilmiyorum. Yani ne düşünmem gerektiğini de bilmiyorum bu adam hakkında. Biraz işte savunması olmasa buraya gelemeyecekti muhtemelen ama yani zor.
Ya çok da oynadı.
Evet, yani oynadı bayağı koştuğu pozisyonlardı. Yani Texans'ın da çok büyük hatası var bu arada. İnanılmaz kötü tackle performansı. Yani ikinci yarıda biraz düzeltirler belki diye beklerken hani ilk yarıda Bills bu arada savunması genelde böyle tackle yapamayan takımda sezon boyunca sanki Texans o role geçti. Hiç tackle yapamadılar. Singletary'yi de durduramadılar. Josh Allen'ı zaten durdurma şansları yoktu. Ya bu arada çok az koştular ve bu az koşunun içine 8 tane Frank Gore koşusu koyulmaları ben koça yazıyorum bunu. Her Frank Gore topu aldığında ömür gitti benden. Ayıp. Yani böyle bir performans gösterirken Singletary kötü de oynamıyor yani gayet. Sakatlığı yok, bir şey yok. İşte Josh Allen'la çizebiliyorsun koşuyu. Ne diye Frank Gore'a gidiyorsun? Zaten doğru düzgün top oynamamış o zamana kadar.
Sal çocuğu gitsin diyorsun.
Değil mi? Yani Texans tarafına da yani J.J. Watt'ın varlığı bambaşka bir karaktere bürüntü diyor. Yani o savunmanın ateşini, enerjisini, her şeyini gazlayan neyse artık o oldu yine. Yani sadece herif ilk 8 haftada oynayarak total baskı sayısında takım lideriydi. Yani 8 hafta oynadı. 16 maç oynayan adamdan bile fazla pressure vardı.
Bu bir J.J. Watt övgüsü mü? Texas D-Line'in kalanına bir eleştirme onu bir konuşmak lazım ama yani.
Ya tabii ki öyle. Yani ama seviye atlattığı kesin yani bu sakat vesaire ama hani az oynadığı maçta bile çok kendi...
Ya daha çok işte hani situational kullandılar. Third down'larda işte second down'larda falan gördük ama işte o 3. çeyrekteki o spark derler ya Amerikanlar. Yani ondan sonra cidden bayağı iş yaptı. Yani ve birkaç pozisyonda Josh Allen'ı bayağı işte pas atarken baskı altına aldı, zorladı falan da oldu. Hani sek yapamasa bile o geri dönüş kısmında bayağı iş yaptı J.J. Watt. Ben böyle bir performans beklemiyordum açıkçası J.J. Watt'tan. Ya daha doğrusu hani istatistik olarak bunları yapabilir diye bekliyordum ama maç içerisinde bu kadar kritik, bu kadar hani maçın akışının belirlemesini beklemiyordum J.J. Watt'ın performansını öyle söyleyeyim.
Ya bu kadar konuştuk. Deşan Watson'a da buradan saygılar.
Oraya gelecektim tam. Abi o nasıl çıkıyorsun oradan ya? O hani baya iki tane oyuncu bildiğin kafa göz giriyorlar. Hı-hı. Çok sağlam çıktı oradan ve gene ondan sonra da şey gene baskı var üstünde pası çıkartırken ne kadar check down'a da dönse inanılmaz bir play o. Yani mutlaka izlemiştir dinleyenler de. Hani kaçıran neden olduysa baksın.
Ya ben bakalım. Topu atacak falan diye bekledim bir de. Hani şey topu elinden çıkaracak öyle hani
throwaway mi bekledim?
Hani throwaway yapar diye düşünüyordum. Bir anda Tyvon Jones'u gördük yani. Tyvon Jones da ne zaman gördük acaba bundan önce? Onu da hatırlamıyorum. İnanılmaz.
Var mı eklemek istediğim bir şey maç özelinde? Bir şeyi konuşalım mı ya? Bu ikinci yarının başındaki hakem saçmalığını.
Konuşalım abi.
Yani orada şey varsa, izlemen varsa, bu kick return'da işte Texas'lı oyuncu end zone'lu topu alıyor ama tam hani işte bir diz çökmedir ya da fair catch hareketi falan yok. Topu hakeme atıyor direkt. Hakem de hani oyun devam ediyor diye hiç oralı olmuyor. Daha sonra Bills end zone'da topu aldı tekrar. Fumble'ı recover'ladı ve touchdown verdiler ilk. Sonra izledikten sonra yok lan bu kadarı da olmaz deyip geriye döndürdüler.
Ne İzlemek de değil. Yani oturdular. Yani
konuştular aynen.
Beraber muhabbet ettiler. Orada common sense'ten geri döndü de ben bilmiyorum kuralı bu arada. Yani şey diyen de var. Hakeme topu göz göre göre atıyorsa zaten o şeydir.
Kendini yani play bıraktı demek.
Aynen play bıraktı. Surrender ya da ne deniyorsa işte.
Gave himself up da diyorlar da işte.
Aynen işte. Yani bilmiyorum kuralı. O yüzden hani kimi taraf var şey diyen var. Fumble olmalı. Öyle şey yapılır mı falan diye.
Abi ben şeyi gördüm. Topu eline aldıktan diyor. Sonra hani böyle hakeme doğru dönüp topu gösterirken hakem eliyle bir işaret yapıyor.
Çök orada yapıyor.
Hani. Aynen çök yapıyor. Ondan sonra gene atıyor topu. Yani bilmiyorum çok şey bir top pozisyon. Ortalı bir pozisyon bence hani yorum olarak da ama. Hani playoff'ta da öyle touchdown vermezsin ya.
Doğru katılıyorum. Yani. O yüzden beni çok şey yapmadı yani. Hani Bills'de olsam belki biraz daha rahatsız ederdi ama çok rahatsız etmedi beni.
Yani. O zaman sen geçiyorum.
Kapıya bak.
Kapı çalıyor aynen.
Sen bak. Ben geçeyim ikinci maça.
Geç abi.
Kısa bir konuşayım. Titans Patriots maçıyla devam ediyoruz. Titans 20-13. Patriots'ı deplasmanda Foxborough'da mağlup etti.
Çok güzel bir maçtı.
Patriots 2 maç üst üste Foxborough'da kaybetti. Harika. Yani Dolphins'e önce bayı kaybedip daha sonrasında Wild Card'da Titans'a tokatlanmak büyük
abi,
iş.
Şöyle bir durum var. Yani sezonun bitiş şeklini tabii ki hoşuma gitmedi. İyi oldu falan demeyeceğim. Ancak ben bu sezonun bittiğine sevindim ya. Evet. Bir taraftar olarak yani. Allah yarabbi. Bu kadar adamı yoran bir sezon olamaz. Gerçekten. Biliyor muyuz maça?
İçinden geçti Henry diyelim.
Öyle canım.
Kim gelse vurdu indirdi. Inside, outside hiç fark etmeden. Her gapten, oradan buradan rahatlıkla koştular. Yani burada offense line'ın da payı çok büyük tabii. Büyük şeyler açtılar, boşluklar yarattılar. Büyük delikler açtılar gaplerde. İkinci yarıya aslında şey çıktınız. Super Bowl savunması diye söylendi hep sürekli. İşte Rams'e karşı yaptığınız.
Ha, Romo öyle bahsetti.
Şey yaptınız ve 3. çeyrekte aslında kötü de koştu Henry. 9 koşuda 26 yardı var sadece. Ama hücum o kadar yardımcı olmuyor ki. Yani pas koruması bu arada iyiydi bence bu maçta. Offensive line'da çok bir sorun görmüyorum. Sanırım maç boyu 5 pressure falan olması lazım.
Ya yok ses. Son bir ayın falan en iyi performansıydı offensive line açısından Patriots.
Ama yani check down odaklı oynamış olmanız, receiver'a güven duymamış olması Brady'nin, Edelman'ın sürekli ikili savunulması, Brady'nin üstünde baskı yokken bile baskı hisseder gibi paslar atması hiç yani karakteristik özelliklerine çok aykırı ama bu sezon hep böyleydi yani.
Ya o şey çok belliydi abi. Yani zaten receiver'lara güvensizlik, hani belki görmüşsündür bilmiyorum. Harry Dorsett sonu 14'te 4 ile 14 target'ta 4 catch'leri var sadece. 28 yard'ta kalmışlar. Yani şey diyorsun ya işte check down'ın çok odaklı vesaire. Yani işte nasıl söyleyeyim. Tayland'lardan zaten Benjamin Watson yine fena maç oynamadı ama işte bir tane çok önemli şeyden offensive line penaltısından geriye dönen bir play var. Bir 30-40 yard neredeyse. Hani onun dışında da yani hücum şeyde bence iyiydi. İlk çeyrekte iyiydi hücum. Hatta işte yani ilk 2-3 drive daha bu scripted plays diyebileceğimiz dönemde Edelman'ın touchdown'dan sonra gelen field goal'a kadar bence hücum iyiydi. Ancak ondan sonra bildiğin duvara çarptı. Yani hiçbir şey üretemedi hücumda. Zaten sayısı yok ondan sonra. ikinci çeyrekteki field goal'dan sonra Patriots'ın. Ve hani sadece şeyden de değil, hani personel işte Brady'nin baskı hissetmesi vesaire dışında da şeyin etkisi vardı bence ya. Ya ben özellikle son çeyrekteki fourth down kararlarına vesaire ben çok sinirlendim. Ya 3,5 dakika kalmış o şeyden sonra, Edelman'ın drop'undan sonra galiba. Fourth and 6 vardı, orada 3,5 dakika kalmış neyine punt vuruyorsun? Hadi punt vurdun, durdurdun. Şeye ben ayrı sinirlendim. Bu son şeyde puntta blok denemek için returner bırakmadık, bir yarda kadar geldi top.
Evet.
Yani tamam, hani bu risklerin arkasındaki mantığı anlayabiliyorum ama ya bu kararların, ama çok mantıklı kararlar değildi bence. Hani şey olarak Patrice'i zaten genel olarak bu sezonun son ikinci yarısı diyeyim daha doğrusu. Hani çok böyle karakter dışı, hem işte play calling olarak hem oyun içerisinde yapılan hatalar olarak çok böyle karakter dışı şeyler görüyorduk Patriots'tan. Hani bu maçta biraz sezonun özeti gibi oldu ki Titans'ın da hani Vrabel'ın falan da hakkını vermek lazım. Şeyi hiç bırakmadılar. Yani Patriots'ın zaten koşu oyununu durdurmakta, savunmasının en büyük sıkıntılarından biri koşu oyununu savunmaktı sene boyunca. Ne kadar yani 3. çeyrekte sana az önce söyledim biraz daha yavaşlatmış da olsa da tam anlamıyla Patriots durdurup ya da Titans avantajını kaybedene kadar hiçbir şekilde vazgeçmediler koşu oyunundan. Sona kadar o zaafını kullandılar. Onun dışında hani Vrabel maç içerisinde, bu işte sezonun içerisinde Bill Belichick'in Jets maçında yaptığı vakit çalmak için bilinçli olarak penaltı alma şeyi vardı. Onu yaptı, orada bir iki dakikayı yedi.
Bir de hani küfür bayağı falan etti Belichick orada, çok güldüm.
Aynen ya. Aynen. Bayağı hani Patriots'ın şey olduğunu gördük. Patriots'ın yıllarca millete yaptığını, Patriots'a yapıldığını gördük. Ki bunların hani böyle eski Patriots menşeli adamlardan gelmesi biraz ironik oldu. Ha şey, yani
ya... Bu arada koşu oyununda bu kadar hani durduramamış olmanız vesaire biraz bence pas oyunu durdurabilmekti bence asıl amacınız. Yani her ne kadar Henry gibi dominant bir back'e karşı oynamış olsanız da, karşılaşıyor olsam da running back'in getirebildiğinin bu arada şey değil. Bence sıkıntı kesinlikle savunmada falan değildi bu maç. 14 sayıda tuttular aslında.
Hiç yani canım öyle.
Sıkıntısı yok. Bir running back'in ne kadar iyi koşarsa koşsun sadece 14 sayı getirebildiğini gördük. Hani time of possession biraz daha şey yapılır, elde tutulur, yüksek tutulur vesaire. Onlar ayrı bir artısı ama sayı konusunda o kadar da aslında artı yazmadı. Biraz daha amacı Patriots savunmasının bana göre. Yani oynadıkları oyun, şemalar, formasyonlar vesairesiyle beraber Tannehill'i durdurmaktı aslında. Bunu çok iyi başardılar. Derrick Henry'nin 14 sayısına karşılık da yani 15 sayı bulmanız gerekiyor
ya
herhalde
abi, o yüzden. İşin şey tarafı var. Pas olması konusunda katılıyorum sana ama az önce dedim ya işte bu hani fourth down vesaire çok konservatif play'lere gitti. Patriots genel olarak maçın genelinde çok konservatif bir tutum kullandı ve orada Derrick Henry'nin iyi koşması şeyi götürdü Patriots'ın elinden. Hani field position'ı cidden kaybetti. Normal diyorduk ya normalde sezonun içerisinde Patriots'a daha çok field position game'e gidiyor diye. Hı hı. Hani şey dışında, Harmon'un interception dışında ben Patriots'ın iyi field position'la hücum ettiğini çok hatırlamıyorum şu anda. Hı hı. Hani şey olarak zaten böyle çok işleyen bir hücum yok. Sürekli o hem zamanı ve field position'ı kaybettikten sonra da Titans'a onun üstesinden gelecek kadar üretemedi Patriots hücumda. Ki hani Edelman'ın mesela hani en çok güvendiği Patriots'ın doğal olarak hücumdaki pas opsiyonu Edelman'da. Edelman'ın çok iyi bir günü değildi. Onu söylemek lazım. Zaten çok uzun süre target bile görmedi Edelman neredeyse.
Çok ikili sıkıştılar. Yani ikili sondular da, bir de drop'u zaten inanılmaz.
Ya o ya drop zaten maçın bittiği yer oldu ya son çeyrekteki.
Evet.
Orada dedim abi bitti maç diye. Ondan sonra zaten çok bir fırsatı olmadı Patriots'ın.
Bir de Titans'ın şöyle bir avantajı, şansı vardı avantajdan ziyade. Tannehill'in iki tane fumble'ı var. İkisini de Titans aldı.
Aynen. Yani
de Patriots böyle şeyleri bırakmaz ama.
Ya yok, biri zaten direkt kendi ayağına düştü. Direkt üstüne atladı topun.
Evet. Evet, Tom Brady. Bu arada Chris Collins böyle şey dedi maçtan sonra, o bir 10-15 dakika muhabbet ettikleri kısımda, bence seneye dönecek ama Patriots oynamayacağını düşünüyorum dedi.
Abi ben bu yaştan sonra ya şeyden sonra son muhabbetlerden sonra ben çok harcayacağını sanmıyorum. Bir de şimdi bu kontratı var. Kontratı böyle değişik bir şekilde uzatıldı ya Brady'nin. Şu anda Brady önümüzdeki sezon Patriots'tan başka bir yerde oynarsa o kontratın şeyi gereği ya yani yapısı gereği önümüzdeki sezon Patriots'ın salary cap'inde 13,5 milyonluk şey kalıyor. Dead money kalıyor. Brady'nin şeyi olarak, ceza olarak Brady'den kalan. Onun üzerine tekrar QB alacaklar falan. Ben öyle bir dead money QB quarterback pozisyonuna taşıyacağını düşünmüyorum. Hani kolay geçmeyecektir büyük olasılıkla şey dönemi. Bu anlaşma dönemi ama ben Patriots, hani şey Brady'nin geriye döneceğini düşünüyorum açıkçası ya.
Ya ilk kez bence böyle bir rahatlayacak. Düşünecek. Oh, ilk kez satacak Patriots kendini bu arada.
Tabii
Brady'e.
canım. Tabii.
Nasıl
Ya
satacak?
bana şey gibi geliyor abi. Bu hani işte hani Brady gidebilir vesaire muhabbetleri biraz daha ya hem ben bu sezonki Brady'nin yanına verilen malzemeden Brady'nin rahatsız olduğunu düşünüyorum
E
açıkçası.
tabii ki canım.
Yani ne kadar işte Antonio Brown vesaire gibi eklemeler yapılsa da işlemediğini gördük ve cidden çok böyle şey kaldı takım sonuna yani.
Bu arada bayağı
Elde almıştı
denendi
bir
ya.
şekilde ama.
İlk turda Harry'nin seçilmesi, Sanu'ya
Ya
ikinci tur
yok.
turuna
Çok
çıkamaması
büyük abi. Çok büyük
olması.
şanssızlıklar da oldu. Hani ben direkt böyle Brady'yi hani açıkta aç bıraktılar gibi şey yapmak istemiyorum ama işte birinci turdan seçtiğin adam sakatlandı. Sanu'ya ikinci tur yaktın. Sanu işte hani Ravens maçını iyi oynadı. Ondan sonra Sanu'yu neredeyse hiç görmedik. Ufak tefek sakatlıkları da oldu. İşte Patriots'ın playbook'u çok adapte olması kolay değil vesaire eyvallah ama Sanu'dan çok bir şey görmedik. İşte Antonio Brown var. Arada Josh Gordon muhabbeti var.
Coşkordum
Hani bunları böyle hepsini arka arkaya getirince işte Patriots'ın hücumunda işte offensive line'da sakatlık oldu. David Andrews'u kaybettin. James Dablin'i kaybettiğin zaman hani böyle arka arkaya çok fazla ufak tefek de olsa negatif şey yaşandı ve bunların hepsi bir araya gelince eldeki malzemeyle bunun üstesinden gelemedi Patriots. Ha ben yine Brady'nin bu eldeki avuçtakinden rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani
oraya.
genel olarak tutumdan. Bana biraz şey gibi geliyor. Bu işte bak giderim, gitsem mi vesaire. Bunların hepsi bana biraz şey hani negotiation'larda elde koz olsun diye gibi geliyor açıkçası. Abi 43 yaşından sonra başka bir takıma gidip sıfırdan yeni bir ortam, playbook, koç falan bunlara alışmak bence zor ya. Hani bir Josh McDaniels bir yere giderse onun yanına gider miyi düşünüyordum. İşte bu Cowboys konuşuldu ya bir ara. Bir ona bir acaba dedim ama ben Chargers'a falan da gideceğini hani evet böyle şey olarak en mantıklı tercihlerden biri Chargers gibi gözüküyor. Ama çok ihtimal de vermiyorum ben şu saatten sonra ya.
İnşallah gider diyelim o zaman.
Abicim bitmedi mi? Hayır bak bir şey soracağım. Brady bitti artık. Hani şey olarak. Niye Patriots'tan gitmesini istiyorsunuz abi? Bırak kalsın Patriots'ta. Bir tık
Biraz da
Brady'lerimiz
farklı sistemde
kaybedelim.
görelim. Bakalım sistem QB'si mi kendi yetenekleri mi bir görelim. Demiş zaten
Bunu
daha kanıtlayacak çok şeyim var demiş. Bakalım görelim o başka takımda kanıtlayabilir
Sistem QB'si ve yoksa
onu
kendi yeteneklerim olduğunu 43 yaşındaki tek sezonundan anlayacağız yani.
diyor. Görelim. Evet yani. Etrafına bak
Okey.
ne güzel Keenan Allen'lar, Eckler'lar, Mike Williams'lar, Hunter Henry'ler koyacağız. Bayağı
Kendi
çok iyi bu
free
arada
agent ya.
Chargers inanılmaz ya. Ya bilmiyorum
Kendi
ama
free agent. Ya şey çünkü bizim Patriot subreddit'inde Henry ve O Snooper'a deli gibi kabarılıyor abi. Öyle böyle değil. Şu sabahtan akşama mı konuşuluyor? Başka bir şey konuşuluyor.
tutarlar muhtemelen ama bakalım.
Ya yok şey draft kötüymüş tight endlerde bayağı. Mecbur free agent'dan kovalayacağız gibi
Ya
duruyor.
zaten
Bağlı.
ilk sene tight endlerinden çok bir şey beklenmez, o yüzden
Yani.
mecbursunuz kovalamaya Brady kalacaksa da belki Gronk döner, ne biliyor.
Yok ya. Hiç oralara girmeyelim. Umutlanmaya gerek yok. Var mı
Bakalım.
eklemek istediğim bir şey?
Yok abi. Gayet güzel konuştuk. Keyifli bir maç.
Vallahi Vrabel'a da buradan bir kez daha. Ya cidden maçın içerisinde böyle kritik anlara falan çok şey durdu ya Vrabel'da. Yani hem game plan olarak hem maç içi olarak ona bir şapka çıkarmak lazım
Korkak
diye
oynamamaları
düşünüyorum.
gerekiyordu ve korkak oynamadılar. Tek benim şey yaptığım, yani tek değil de en takdir ettiğim konu bu. Genelde Patriots'a karşı çünkü insanlar korkarak oynuyordu.
Aynen. Aynen. Ya onda şeyin etkisi olmuş olabilir abi. Patriots ekolünün içinden gelen çok fazla isim var işte. Son interception'ı yapan Logan Ryan. Dion Lewis olsun. Yani bayağı adamları var. O yüzden etkili olduğunu düşünüyorum ben.
Brady Choker diyebilir miyiz? Pick 6 maçın en kritik noktasında.
Kardeşim maç bitmişti sanki be orada. Sanki bitmişti o maç be.
Pick 6 yani... atılmaz be. Ulan.
Ya James... şimdi sanıyor sövmek istemiyorum güzel kardeşim de. Allah aşkına iki rahatla da savaşın ya.
Tweet zaten... atacaktım. Brady mi James Winston mı karar veremiyorum diye de sonra dedim neyse şimdi ayıp olmasın.
Yok Logan Ryan maçın ikinci çeyrekte mi? Üçüncü çeyrekte mi bir tane pick 6 düşürdü elinden. Hı-hı. Orada da Benjamin Watson vurdu topa. Şu elinize gelen topu tutun artık ya. Koca sezon evet. Geçti anasını satayım. Neyse.
Hadi
geçelim. Geçiyorum ben. Minnesota Vikings, New Orleans Saints maçı. Bir diğer sürpriz. Ya ben hiç beklemiyordum açıkçası Vikings'ten böyle bir performans. Ama özellikle ikinci çeyrekten itibaren çok çok iyi bir top oynadı. Ben maçın üçüncü çeyreğini kaçırdım bu arada. Uçaktaydım. Üçüncü çeyreğe kadar izleyebildim ama hani Vikings'in çok çok çok iyi bir performansı vardı ilk yarı üçüncü çeyrekte. Saints'in benim izlediğim kısımda hani Taysom Hill'in yaptığı işler dışında Drew Brees'in falan çok iyi olmadığını gördüm ben. Neler söylemek istersin bu maç hakkında? Uzatmada 26-20 kazandı Vikings'e. Divisional round'a devam edin.
Doğru. Yani Saints açısından tek iyi giden şey aslında biraz Taysom Hill'di. Her şeyi yaptı. Yani herif bu istatistiklere ulaşan ilk oyuncu olmuş. Sanırım postseason'da da olabilir ya da her maçta olabilir. Tam emin değilim ona bakmadım da. 50 yardlık pası inanılmaz iyi. Yani bu arada şeyin
under, de... Biraz şey o. Under throw bence o pas. Yoksa evet, net evet. Bir touchdown da. Mesela o top havada 54 yard gitmiş abi. Breeze'in son 3 sezonda havada 54 yard giden pası yok.
Top yokmuş evet. Deontay Harris'in de orada adjustment'ını Xavier Rhodes'a yaptığı o fake koşuyu inanılmaz iyi bir route koşusu o. Yani buradan takdir etmek lazım onu. Zaten Xavier Rhodes iyi bir sezon geçirmediği noktada bir de böyle 50 yardlık bir burn oldu. Saints açısından öyle. Yani Taysom Hill ne yaptıysa onlar da o kadardı diyebiliriz. Yani Breeze çok kötü bir maç oynadı. Yani 33'te 26 falan filan hani bunları görüyorsunuz. 208 yard bir taştan sadece bir interception vesaire diye görüyorsunuz ama bir de bir fumble var. Yani kötüydü. Yani bir şeyden bu nasıl denir? İşte ilk 10'da yani tüm zamanların en iyi 10 QB'sinden birisi olarak gördüğümüz belki de bir QB'nin üst üste 5 playoff maçında kötü oynamış olması, üst üste 5 playoff maçında da interception var. Normalde interception atan bir adam değil doğru düzgün. Son kaybettiği üçlü Case Keenum, Jared Goff, Kirk Cousins.
Öf.
Böyle bir üçlüye kaybetti son. Yani Breeze'i hani şey diye konuşuyoruz işte Aaron Rodgers'tan iyi mi bilmem ne. Muhabbetlere döndürüyoruz hani Aaron Rodgers olduğu için söylemiyorum bunu. Hani genel olarak Breeze'in şeyi ben de çok seviyorum Breeze'i ayrı bir konu. Ama biraz yani sorgulanmalı.
Çok sevilesi bir karakter zaten. Özellikle son 3 yılda playoff performansları sıkıntılı ya.
Ya biraz sorgulanmalı. Bu postseason'da gösterdiği performans kesinlikle sorgulanmalı. Hani iyi oynarsın kaybedersin ona bir şey demem. Hani savunma performansından kaynaklı kaybedilen bir maç olsa onu anlarım. Ama savunma kaynaklı olduğunu da düşünmüyorum. Savunmada inanılmaz performans göstermedi. Marshawn Lattimore geçen hafta elit değil bence. Biraz abartılıyor dedim. Thielen karşısına geçti. Thielen içinden geçti Lattimore'un. Diggs'e gitmediler. Ben ona çok şaşırdım mesela. Generous Jenkins genelde savunuyordu Stefan Diggs'i. Ona rağmen Lattimore'u kullandılar. Yani Lattimore'un olduğu adamı kullandılar ve Thielen her türlü işi yaptı. Hiç sakatlığından eser yok gibi oynadı. Çünkü biraz yavaş gözüküyordu sakatlığından sonra döndüğündeki maçta. Sanırım Packers maçında dönmüştü. Orada çok kötü bir maç oynadı. Buradan böyle dönmüş olması. Yani Vikings doğruları yaptı. Kendi doğrularını uygulamaya çalıştı. Play action'a abandıkça abandı. Koşu oyunuyla maçı yakın tuttular. Çünkü işte Cook'ta Madison'da patlayıcı koşularını yapmak konusunda çok sorun yaşamadılar. Hani Saints'in de burada savunma konusunda birkaç sıkıntısı vardı ama hani inanılmaz da şeyler vermedi. Pozisyonlar da vermediler aslında. Onu söyleyelim. Hani uzatmadaki Kirk Cousins'ın attığı pas haricinde. Başka ne diyecektim bu hücum tarafında? Neyse şey. Yani Kirk Cousins'ın pası üstünden aslında Vikings'in son hücum performansı gayet doğru bir şekilde okunabilir. Yani play action'dan third down'da, third and goal first down'da play action üstünden yaptılar. Tam koşu bekledikleri anda aslında Saints'in. Dalvin Cook'un da gayet iyi performans gösterdi. İşte biraz birkaç yard alabildiği, hani ilerleyebildiği kendince pozisyonda. Play action üstünden Thielen pası 50 yardlık. Ya da 50 küsür bilmiyorum. Belki 50 değildir. 40'tır küsürdür. Sonrasında third and... Ben bu arada şeyi hiç beğenmedim. O goal yani son 3 pozisyonu. 2 tane düz koşu. Yani birisinde toss attılar. Çok kötü bir oyundu bence. Dalvin Cook'a atılan toss.
Aa bak aklıma geldi bir saniye. Hı. Çok özür dilerim. Bizim maçtaki goal line standi ne yapacağız? Josh McDaniels. Allah evet. Kahretsin seni ya.
Onu diyecektim. Çok Allah iyi performans oldu Titans'ın ki ya.
Abi.
Rashaan Evans'tı galiba durduran iki tane.
3 tane aynı play'i oynadınız ya.
Evet.
Allah kahretsin siz. Neyse. Kim bir maç orada gitti ha.
Evet evet Titans'ın red zone savunmasını da söylemiştik geçen sefer aslında. Yani çok kötü ama Patriots'ın da zaten çok kötü diye. Titans inanılmaz performanstı. Yani tamam her ne kadar düz koşu oynayacağını bilsen de.
Takımdan ayrı düz koşu yaptılar. Hepsi Rex'tir, şeydir, James White'tir sırayla koştular ya. Allah kahretsin. Neyse. Özür diliyorum. Vikings Saints maçından. Ama tutamadım kendimi.
Estağfurullah. Doğru ben de unuttum. Söyleyecektim onu unutmuşum bak. 3 yarda düştüler. 1 yardtan 2 yardtan. Sonrasında attığı pas çok iyi bu arada Kirk Cousins'ın ama fade oynanması orada. O pozisyonda fade oynanması inanılmaz saçma bir durum. Hiç yani goal line fade oynamaman gerektiğini bir şekilde anlayamıyor bu koçlar, şeyler, koordinatörler, her kimse. Ama Kirk Cousins'a hakkını verelim. Yani baskı altında muhtemelen ilk kez ezilmedi kariyerinde. Hak ediyor artık. Övgüyü hak ediyor. Yani bu şeyi üstüne atacaktır biraz. Bu baskı altında.
Özgüveni yani, gelecektir kendisi.
Özgüveni de gelecektir muhtemelen. Son şeyde yaptığı, işte soyunma odasında yaptığı konuşma, işte size üç kelimem var. You like that diye bağırışı. Takımı şey yapmış olması, işte birbirine bağlı tutuyor olması vesaire çok iyi.
Ki sene başında işte yok receiverları Cousins'a şey yaptı. Sırtlarının önünden güvenmiyorlar vesaire muhabbetleri dönüyordu. Oradan bu noktaya gelmiş olmaları etkileyici baya.
Evet. Bu arada Diggs yine ağladı zırladı maçta. Bana niye top atmıyorsunuz falan filan diye. Ama görmüş olduk niye atmadıklarını. Ama genelde savunma tarafında Vikings'in işi döndü. Yani Mike Zimmer'a burada çok büyük kredi düşüyor. Çok iyi bir oyun planı çıkardı ortaya ve işte mesela ilk başta defensive line'dan başlıyorlar. Armstead ve Ramchick gibi iki tane elite tackle varken şeyde Saints'in offensive line'ında Hunter ve Griffin gibi bir onun da elinde kendi silahları varken onları biraz içeri taşıyıp bu iki elit isime karşı değil de Andrew Speed gibi biraz işlenebilir. Daha rahat ilerleyebileceğin kişinin karşısına koyup yani line'in içine koyup Hunter ve Griffin'i o şekilde pass rush yapmaya çalıştılar ve gayet de iyi yaptılar. Hani dıştan yaptıklarında da edge'den geldiklerinde de pass rush'a gayet iyi performans gösterdiler. Hatta Ramchick'in sanırım sack vermediği bir sezon sonrasında iki kere falan sack vermiş olması lazım. Bir ya da iki sack var Ramchick tarafından gelen. Ona bir artı yazalım. Şeyin adını unuttum. Interception yapan adam. Hep unutuyorum adını ya. Anthony Harris sezon boyunca zaten çok iyi bir maç oynadı. Sezon oynadı. Şeyde sanırım interception şeyi de onda. En çok interception yapan oyuncu ünvanı da ona sahip. Çıktı Drew Brees'in pasını aldı. Orada attığı pas da bence Brees'in sıkıntılı ama orası ayrı bir konu. Derken böyle işte şeyler ya. Artı yani Taysom Hill bakalım. Biraz daha fazla kullanılacak mı diğer sezon? Çünkü sanki kullanılması gerektiğini biraz daha gösteriyor. Drew Brees eğer bırakacaksa hele ne yapacağını da görmek lazım.
Tam oraya gelecektim. Drew Brees'in de kontrat tipi de hatta bu şeyler Brady ile birebir aynı kontrat tipi. Drew Brees'in de bu voidlanıyor kontrat. 18 Mart'ta galiba. 40 yaşında free agent ne yapmasını bekliyorsun Breeze'in? Devam etmesini bekliyor musun?
Ya hiçbir ya şey okumadık.
Saints olsan devam eder misin?
Saints olsam ben devam ederim Breeze'den. Çünkü niye etmeyeyim yani? Bridgewater sanırım şey o da
o da free agent. O da free agent.
Taysom ile zaten gitmem. Hani tamam her şeyi yapıyor. Special team'de oynuyor. Abi, Taysom
QB değil ya.
Ama şeyi yani, gösterdi mesela. Tek pas üzerinden yargılamak da yanlış tabii de. O 50 yard attığı pas gayet. Kol gücünün de olduğunu gösterdi. Accuracy'nin
abi
de olduğunu gösterdi
az çok. Kol gücü var vesaire de sonuçta hani tam zamanlı QB olmak çok farklı bir şey. Yani orada bunlar çok dizayn edilmiş. Tek play üzerinden tek opsiyon. Bir hadi iki opsiyonun olduğu playler. Yani Edelman da atıyor o topu. Ya da işte ne bileyim başkaları da Jam Brown'da attı topu. Ama hani şey değil. Jam
Brown'da attığı pas çok kötüydü bu arada da neyse. De.
O abi bomboş ama orası ya. Ona demişler zaten bölgeye at diye. O, oralara evet. At abi biz de. Ama şey yani. Ben Taysom Hill'in tam zamanlı QB'liği götürecek kadar ki ben biraz seyreden sonra okudum. Maçtan sonra da okudum işte kolejde vesaire döneminde. Hani kolejde izleyenler edenler de QB değil diyorlar. Hani çok böyle direkt al abi bu senin takımın hadi git gittiğin yere kadar denecek bir adam değil Taysom Hill o açıdan ama bu tabii yaptığı işlerin ne kadar özel olduğunu da değiştirmiyor yani.
Tabii. Breeze konusunda da Brady biraz şey yaptı. Gündemi meşgul ediyor şu anda. Doğal olarak tabii ki. O yüzden Breeze'in ne yapacağına dair hiç pek konuşma görmüyorum ve okumuyorum. Bu yüzden de hani ona yakın olanlar ne düşünüyor ya da işte yorumcular ne düşünüyor'ya dair hiçbir fikrim yok. Bence bir senesi daha var Breeze'in.
Abi ben hiçbir yerde en ufak haber görmedim ya.
Evet.
Breeze hakkında. Ya Brady hakkında işte her Atletik'te 4 tane yazı çıktı. Millet sürekli bunu konuşuyor vesaire de. Breeze hakkında hiçbir şey görmedim yani.
Ya ben en az bir senesi daha olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşüşte bir performans değil yani. Bir playoff maçından o emekli olmalı artık seviyesine düşmedi kesinlikle. Sezon içinde gayet iyi performans gösterdi.
Ya o peki şöyle sorayım. Kaç milyonluk ya da nasıl bir kontrata okeysin? Breeze için. Saints olsan nasıl bir kontrat verirsin yani? Hatta aynısını Brady için de sorayım.
Ben 1 yıl 30 falan civarında düşünüyorum ikisine de.
1 yıl 30 çok kardeşim Brady'ye ya. Bizim cap'te var. Işte.
Lan yıllardır herif asgari ücret oynuyor.
42 milyon.
Asgari ücret oynatıyorsunuz herife. Gelmiş 30 çok diyor. Ulan herkes 30 oynatıyor şu anda. Farkında mısın bilmiyorum ama.
Şey yapalım.
Kobe dediğim böyle.
Abi signing bonuslu vesaire böyle. 2 yıl 50 tamam, 55 Chargers, falan.
Chargers ya da Colts çöksün de göreyim ben de seni o zaman.
Abi Colts bu arada bence çok mantıklı da. Gitme ihtimali hiç yok ya.
Hoş oynama. Gitme
ihtimali. Deflategate vesaire muhabbetlerinden sonra gitme ihtimali hiç yok bence Brady'nin Colts'a.
Vallahi bilmiyorum. Silah açısından gayet mantıklı bir yer. Para da var.
Yok benim en çok çekindiğim ya mantıklı gelen yer Colts. 90 milyona yakın şeyi var Colts. Hı hı. Cap space değeri var. Acayip bir offensive line'ları var. Koşu oyunu var. İşte T.Y. Hilton'ı vesaire var. Ama şeyin orada galiba. Ebron'la Doyle'un sözleşmesi bitiyor sanırım.
Lan bulurlar bir tane. Onun olacak.
Ya birini tut en kötü. Ne olacak?
Doyle'u tutarlar zaten. Doyle'un çok pazar olacağını sanmıyorum.
Biz Patriots taraftarları olarak Ebron'u tutsalar da Doyle'u ucuza sıyırsak diye şey yapıyoruz. Geçiyorum abi o zaman bu maçı da.
Haydi bakalım.
Wild Card haftasının son maçı. Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles. Seattle Seahawks 17-3 kazanarak yolda devam etti. Burada çok bir sürpriz yok. Ancak Carson Wentz'in maçın başında sakatlanması ve gene bir playoff. Yani kariyerinin ilk playoff maçıydı. Kral gene oynayamadı. Concussion'dan dolayı. Daha sonra Josh McCown girdi. Benim beklentimin çok çok üstünde bir performans gösterdi. Ancak Seahawks tarafında işte DK Metcalf'tan çok iyi bir performans gördük. Ve hani bu hücumun çok uçup kaçmadığı bir maç olsa da 17-9 gibi bir skorla kazanarak Seahawks yoluna devam etti. Neler düşünüyorsun bu maç hakkında?
Ya bir Seahawks tarafından başlayayım. Öncelikle Josh McCown'a vesaire sonra geleceğim. Seahawks'ın play calling'i sürekli kendisini third and long'a zorladı. Yani First down and 20'de, 20'de gelen 1 yard run falan var. Second down'da koşup hiçbir şey kazanamayanlar var. Ya zaten koşu oyununa baktığında Wilson dışındakileri sayıyorum. 17'de 19 yard almışlar. Yani buradan
çok
zaten ve şey yani bu geçen sene Cowboys maçında da oldu. Cowboys aldı sonra maçı vesaire de. Cowboys almış lan değil mi? Aynen Cowboys Rams'de oynadı.
Aynen.
Abi yani olmuyorsa zorlama. Yani bunu zorlamak geri zekalılığın başka bir şey değil yani geri zekalılık. Ya bak Schottenheimer'ı hücum koordinatörü veya Pete Carroll'ı kim artık bunların üstüne gidiyorsa yani böyle yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorsa bir otursun kendine çeki düzen versin artık. Bak sezon içinde övdüğüm maçlar da oldu Schottenheimer'ı. Gerçekten doğru yerde doğru pasları kullandırttığı, koşu oyununa gerektiği yerde döndüğü maçlar da oldu ama bak iki senedir üst üste geçen sene Cowboys maçı, bu sene Philadelphia maçı. Cowboys koşu savunmasında bu kadar iyi değildi aslında Eagles gibi. Eagles'ın dominasyonunu olduğunu biliyorsun koşu oyununda. Fletcher Cox inanılmaz bir maç oynadı. Zaten domine etti, bütün yerle bir etti. Center'ı aldı. Sanki kendisi ağır vasıtaymış da adam yayaymış gibi. Aldı, ezdi, altında geçirdi üstünden. Yani inanılmaz maç oynadı. Fletcher Cox'ı buradan övmüş olalım. Çok iyi bir maç çıkardılar koşuyu durdurmak konusunda. Ve sen hala Russell Wilson'ı sadece 30 pas yaptırdın ve bu maç çok daha fazlası olabilirdi bu arada. 17-9 gözüküyor. Kendi hataları bu 17-9 olması bu maçın. Sürekli Wilson'ın eline kaldılar. İkinci yarıda ama yani 3 kez törden 10 ve üstünde şey convert etti Wilson sayesinde. Ya Wilson olmasa bu takımın hiçbir şeyi yok artık. Yani gerçekten savunma tarafına da geleceğiz birazdan. Hataları var, doğruları var vesaire ama. Abicim sen tamam Wilson yapabiliyor bunları diye sürekli onu kötü duruma sokmak zorunda değilsin ki. Ha, bu çocuk yapıyor zaten, ben onu şey yapayım. Ya yapamayabilir. Sen playoff maçındasın. Eagles'a karşı oynuyorsun. Zaten Eagles'ın sağlıklı adamı kalmamış yani. Sen ne diyor artık koşuyorsun? Zaman geçirmelik bir şeyin de yok. O kadar fark da olmadı. Oldu bir noktada da yani. Sürekli Eagles bir şeyler yapmaya çalışıyordu o sırada.
Ya Eagles'ın maç içerisinde topu hareket ettirmekle alakalı, işte yard almakla alakalı çok sıkıntısı olmadı. Daha çok işte end zone'la, third down'la vesaire sıkıntı yaşadılar. Skor üretmekte de sıkıntı yaşadılar da. Onun dışında hani gerek koşu oyunu olsun gerek pas oyunu olsun öyle çok zorlandıklarını düşünmüyorum ya.
Evet.
En azından yani ben benim beklentime göre.
Aynen tabii ki.
Josh McCown'a evet. Kaldıktan sonra ki cidden şeye kadar da getirdi neredeyse, işte fourth down conversion'a kadar da geldi olay. Orada hani alsa 2 point'a kalacaktı yani ama.
Hatta iki tane fourth down conversion'a kaldı yani. Aynen. Bir tanesini aynen yapamadılar. Hani orada belki field goal'e bir de inmiş olsa bir daha geldiğinde orada.
Ki vakitleri vardı ya.
Vardı da yani.
6-7 dakika kala geldiler bir.
Yok ben doğru olanı yaptıklarını düşünüyorum da. Bir de DK Metcalf olacağız yani mecbur çünkü herif.
Ne top oynadı be.
Tek rotayla 4 yıl koşarak ama yani öyle bir koşuyor ki herif. Çok bir yön değiştirmesine gerek yok. Küçük bir yön değiştirse bile 7 Eagles buradan cornerbackleri de hani hatalı şeyleri var ama Metcalf'ın o uzanmaları, koşusu, Wilson'ın zaten attığı pasları inanılmaz iyi. Müthiş bir performans gösterdi buradan. Sevgiler.
DK Metcalf'ın maç yayını esnasında gösterilen fotoğrafı beni çok rahatsız etti yalnız.
Çocukluk fotoğrafın.
Hayır abi çocukluk fotoğrafını. Çıplak fotoğrafını gösterdiler ya. beni gerçekten rahatsız etti. Abi o ne ya? O ne ya?
Evet çok iyi, çok iyi bir vücut. Çalışılmış.
Saygılar. çalışılmış vücut diyebilir miyiz?
Kız tarafına geçersek de yani
biz de gittik DK Metcalf'ın 30 sıra önünden Nikhil Harry'i seçtik.
Evet abi. Ama seçilen 8. receiver mıydı neydi galiba?
Yok çok düştü zaten canım.
Evet. Neyse Eagles tarafına geçelim. Eagles'ın hücumunu sayıyorum. Off season'da emekli olmuş ESPN'de çalışan bir quarterback. 40 yaşında 2002'de girmiş lige. 9 farklı takımda oynayıp hiç playoff oynamamış bugüne kadar.
Aynen.
Yedek right guard, yedek right tackle. Receiver ilk üç receiver'ları yok. Bir tane QB'den wide receiver'a dönmüş ve geçen sene şu Alliance Football Ligi'nde oynayan bir receiver.
Çok iyi.
Başında practice squad'da olan iki tane wide receiver, bir tane running back.
Çok iyi abi. Kadroya zaten isim olarak bakınca full regen gibi gözüküyor evet. İsimler. Boston Scott, Miles Sanders, Dallas Goedert,
Deontay Burnett.
Deontay Burnett, aynen. Baya bunlar regen yani.
Evet.
Yani random name generator'dan fırlatmışlar gibi duruyor.
Bir ara sakatlandı savunma tarafında da Brandon Graham sakatlandı. Defensive endleri soyunma odasına gitti. İlk yarı sonunda Miles Sanders sakatlandı. Sonra döndü ikisi de maça ama yani zaten sağlıklı 2-3 tane adamları var iyi olan. Onlar da sakatlanıyor. Hani bu şeyler sakatlansa anlayacağım. Bu kötü çocuklar işte practice squad'dan gelen çocuklar. Yok, en önemlileri sakatlanıyor illaki. Ventus'un yani çok şanssız pozisyon. Yani ben Clowney'nin orada penaltı alması gerektiğini düşünüyorum bu arada targeting'den. Maçtan atılmak abi, fazla gelir de.
Ya gereksiz bile orada zaten adamın düştüğü yere belli yani öyle o kadar öyle atlamaya da gerek yok bence ya.
Bir de açıklama şey hakemin açıklaması ya da işte Al Riveron'du galiba açıklayan işte. Koşu runner'dı. O yüzden kendini işte şey yapmamıştı. Bunun da Türkçesi yok ki. Gave himself up yapmamıştı.
Kendini sal şey diyelim abi. Play'i salmamıştı diye.
Play'i salmamıştı. O yüzden vurabilir. Ulan adam kaskıyla kaskına gidiyor. Yani bunun bir açıklaması yok.
Kaskın arkasına bir de ya. Aynen arkadan öyle. Yani.
Kaskların çarpıştığı durumlar çarpışma değil yani. Direkt kaskla kaska vurduğun her durum zaten penaltı. Burada kendini salması, oyunu bırakmasıyla alakası yok ki bunun. Yani atılması gerektiğini düşünmüyorum bu arada. Hani ejection fazla gelir ama kesinlikle penaltı var ve yani ben size çok üzüldüm. Ve bu maçı da alabilecek durumda olurlardı bence. Çünkü abi Josh McCown tamam.
Alamayacakları bir maç değildi ya. Öyle Seahawks koparmadı, gitmedi yani.
Evet. Yani saygılar bu arada. Çok iyi maç oynadı Josh McCown. Hiç yani bir veteranın çıkıp oynayabileceği top oynadı. Gayet yerinde top oynadı. Bu arada 40 yaşında olmasına rağmen bu gençliğinde inanılmaz şeymiş bu arada. Atletikmiş.
Yok oğlum bayağı zaten scrambled'dır, koşarak first almaktır falan bayağı yardırdı. Ben Brady'yi de izledim 40 yaşında. Kalp krizi geçiriyordu bunlardan iki tanesini koşsa Brady.
Yani bu adam şeymiş ama yani bu ilk lige girdiğinden beri bayağı atletik freak denecek seviyedeymiş. Ya 40 yaşında kaldığı kadar tabii. Ya red zone çok ayrı bir animal ya da ne dersin işte çok ayrı bir olay. Challenge diyebilirsin. Yani bunu hem Josh McCown'a geçtiklerinde playbook, oynayabilecekleri oyunlar biraz daha kısıtlandı. Çünkü Vance'le çalıştığın, sürekli işte Vance'in oynadığı maçlarda kullandığın playleri Josh McCown'la kullanamıyorsun. Biraz
abi o var. Bir de şey de var ki yani yayında da Chris Sims söyledi galiba bunu ya da konsörde söylemiş olabilir. Konsör söyledi pardon. McCown büyük olasılıkla son 3 aydır falan antrenmanlarda şey almıyordur dedi. Rap almıyordur hani. Ve hani cidden QB'ni, yedek QB'ni o kadar rap vermiyorsun. Biraz daha şeye dönüyor QB'ler. Özellikle işte yedek QB'ler sezonun ilerleyen dönemlerinde. İşte yardımcı koordinatör gibi falan oluyorlar. Hani ikinci bir koç gibi oluyor yedek QB'ler. Hiç bu antrenmansız, şeysiz çıkıp bu topu oynaması çok çok saygı duyulası ya.
Doğru katılıyorum.
Bir de hani yani. Şeyi söylüyorsun işte Carson Wentz'ten Josh McCown'a dönünce playbook daralıyor. Eyvallah playbook daralıyor. Red zone tamamen elinde ne kadar silah var bu silahları ne kadar kullanabileceksine bakıyor. Adamın elinde silah da yok. Ya evet. Zach Ertz hani zaten en kullanılabilir Zach Ertz. Zach Ertz'ün sakatlığı var. Kalan tayfa zaten regen. Evet. Hani bu adam alabilecek noktaya da geldiler belki maçı uzatabilecek noktaya falan da geldiler ama hani eldeki malzemenin oluru da bu ya. Bundan fazlası da çıkmazdı yani. Doğru. Ha şey olarak hani Vance'in döndüğü senaryoda falan önümüzdeki haftalarda belki bir şeyler yapabilirlerdi ama hani bir futbol seyircisi olarak Josh McCown'un maçı kazanması çok güzel bir hikaye olabilirdi. Ama hak eden taraf mı olurdu? Yani sezonuna böyle komple bakınca ya da
yok değil,
kalan
tabii
kısım için daha ideal olan mı olurdu Eagles'ın kazanması? Ben çok düşünmüyorum. Hani Seahawks'ın ne kadar şansı var vesaire, o tartışılır ilerleyen haftalarda, ama Eagles'ın bir sonraki turda Allah Allah yani. Yok ederlerdi ya. Çünkü çok fazla sakatlık var. Cidden olacak gibi değil yani. Hani işi Seahawks tarafında da sakatlıklar vardı. Gene eldeki malzeme bir tık daha şey, hani insanı umutlandırabilen bir malzeme yolun devamı için.
Doğru, katılıyorum.
Var mı eklemek istediğin bir şey?
Yok abi. Bu arada bracket konusuna da girelim.
Abi ben 4'te 1'im bracket'ta. Sen
ben
kaç?
De 4'te 1. Zaten aynı
sen
gittik.
Çok iyi. Çok iyi. Abi çok işte böyle bir oyun. Bilemiyorsun.
Ya
Amerika futbolunda böyle bir oyun.
Devlet de 4'te 2 yaptı bu arada. Onu da kutlayalım.
Abi yok zaten. Patriot Saints'tan direkt -2 yazdık ki.
Ya Titans diyecektim o gün. Ama gönlüm el vermedi ya. Yani keşke söylemiş olsaydım da, yapacak bir şey yok.
İyi oldu, iyi. Güzel.
Ama ben... hala şey şansımız duruyor. Yani Super Bowl için.
Ben Super Bowl'u Niners'a verdim galiba. Ya.
Chiefs Niners yaptın.
Aynen.
Ben de Chiefs Packers yapmıştım. İkimizin de şansları devam ediyor. Şey ne yaptı? Devlet Super Bowl'u ne yaptı onu hatırlamıyorum ya.
Ravens kazandı Super Bowl'u, onda da finali kimin oynattı
Saints
hatırlamam.
Saints miydi acaba, onu düşünüyorum.
Neyse olabilir. Artık. Yanlış olabilir. Aa, Wild Card'ı bitirdik.
Evet, geçelim Divisions.
Şeyler var arada. Kovulan, edilen, anlaşılan koçlar. Bizim...
Abi onu sonra girelim ya.
Ben Giants wide receiver koçunu aldı Patrick. Joe Judge. Kardeşim, Owen wide receiver'ın koçunu niye alıyorsun?
Ne, ulan sen de mi yapıyorsun bu geyi, şerefsiz?
Evet.
En iyi sen bileceksin special team koçu olduğunu.
Yok kardeşim, adam ayıp. Şey ya, Saban'la falan çalışmış. Bir tane şeyi var, Super Bowl'u var. İyi koç da. Ben hiç beklemiyordum onun head coach olarak bile gitmesini. McDaniels falan varken. McDaniels'la doğru düzgün görüşmediler bile galiba. Giants'ın evet. Görüşmesi vardı çünkü.
Belki Browns'un görüşmesi vardır hala da.
Ya geriye zaten bir Browns kaldı.
Browns kaldı, evet.
Panthers gitti. Cowboys gitti. Şey gitti.
Panthers, Giants gitti. Aynen. Redskins gitti. Rivera.
Colts olmaz herhalde bu saatten sonra.
Yok Frank Reich.
Tekrar yaşasak ya aileleri. Ben şey istiyorum ya. Josh McDaniels Browns'a gidiyor. O da Odell Jr'ı Patriots'a takaslıyor. Ben böyle,
hadi bakalım.
Ben böyle labalilikler istemiyorum takımımda deyip. Artık bunlara kaldık. Yapacak bir şey yok.
Bunları
o zaman
ya, sezon başında falan.
Aynen. Geçiyorum Divisional Round'a.
Hadi bakalım.
Cumartesi günü başlıyoruz. Minnesota Vikings, San Francisco 49ers. Neler diyorsun? Yani şey olarak bakınca San Francisco zaten NFC'nin en iyi takımıydı neredeyse ve sezon boyunca işte gayet iyi gidiyor. En büyük zaafları belki savunmalarında koşu savunması diyebiliriz. Yani zaaflığı tartışılır. Yani en zayıf noktası San Francisco'nun. Vikings'in de hani vurursa koşu oyunuyla vuracak gibi duruyor. Neler bekliyorsun bu maçla alakalı?
Ya bir önce şeyi söyleyelim. 49ers tam doğru zamanda tam sağlığına kavuştu. Oyuncular bakımından. Dee Ford, Jacuzzi Tart ve Kwon Alexander Ekim'den beri ilk kez beraber antrenman yapabildiler. Geçtiğimiz gün. Ya o tarihlerdeki savunma dominasyonu zaten hepimiz farkındayız. Patriots olmasa ligin en iyi savunması diyeceğimiz ve işte dominasyonunu da gözle görülür bir şekilde seyredebildiğimiz bir savunmaydı orası. Bu sakatlıklardan vesaireden biraz etkilendiler açıkçası. Ama bunların dönüşü onlar için çok kritik olacak. Bakalım tam sağlıklarında olacaklar mı, yoksa biraz tabii ki limited kullanılacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden hani tam onlar üstünden yorum yapmak doğru olmaz, ama gayet iyi bir haber onlar için. Şimdi Niners hücum tarafından başlayalım. Yine geçtiğimiz haftaki gibi böleceğim. Yani ana oyuncusu tabii ki George Kittle ve bu maçta da muhtemelen en etkili isim olacaktır. Çünkü Jimmy Garoppolo ilk playoff maçına çıkıyor. Biraz daha safe oynamaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla yani böyle dominant bir performans beklemiyorum açıkçası Garoppolo'dan. Çünkü üstüne baskı kurabilecek bir Vikings savunması var. Genel olarak Vikings'in savunması gayet iyi aslında. Onu da söyleyebiliriz. Ha, işin Vikings tarafından güzel tarafı George Kittle'ı tutmak konusunda belki de tutabilecek personel açısından en iyi ekiplerden birine sahipler. Safety ve sahipler. İşte safety linebacker konusunda ligin en iyi takımlarından. İşte linebacker'da işte Eric Kendricks var. Yanlış hatırlamıyorsam All Pro'da oldu. Safety'de işte Sandejo skill'leri tartışılır. Harrison Smith var. Anthony Barr var. Hani çok beğenmemiş olsam, beğenmiyor olsam da linebacker tarafından. Ama onlar için sıkıntı cornerback'te tabii ki. Yani Deebo Samuel ve Emmanuel Sanders'a karşı çıkacaklar ki ikisi de çok yetenekli oyuncular. Ama bakalım doğru şekilde kullanabilecekler mi? Çünkü ben biraz Kittle'a odaklanacağını düşündüğüm için hani biraz Samuel ve Sanders'ın kullanımının düşük olacağını düşünüyorum. Hani Niners hücumunda da zayıf diyebileceğimiz bir kısım varsa muhtemelen Samuel ve Sanders olur zaten. Hani koşu oyununun Kyle Shanahan kaynaklı olarak çok iyi dizaynlar sonucunda iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. İşte George Kittle tight end konusunda gayet iyiler ama receiver belki de zayıf olan kısım. Bir de şey söyleyeyim. Yani Vikings'in tackle yapmak konusunda gayet iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Niners çünkü ya bunu niye söyledim? Niners Kittle'ın yeteneğinden de kaynaklı olarak biraz. Catch sonrası yard almak konusunda ligin en iyilerinden. Hani running back'lerin koşudaki etkinliği de var bunda. Yards after yani şeydeki pas yakalama yeteneklerinin de etkisi var tabii ki. Tackle yapmak konusunda oldukça sağlam olmaları bunları eğer Kittle'ı tuttukları yerde indirebiliyorlarsa gayet zorlayabileceklerini düşünüyorum. Bir de şey söyleyeyim. Bu Saints maçında en çok zorluğu veren belki de Saints hücumuna Griffin ve Hunter'ın yine aynı şekilde kullanabileceğini düşünüyorum Zimmer'ın. Çünkü Niners'ın center ve right guard olmayacak sakatlıkları nedeniyle. Geçen hafta olduğu gibi hani Saints'te nasıl Andrew Spieth'in karşısına koyduysa Griffin ve Hunter'ı yine bunu da buralara içeriye koyup hani Edge'den de geleceklerdir muhtemelen ama Edge'deki ne denir? Kapışma onlar için daha zor olacak. Eğer ki Garoppolo üzerinde baskı kurabilirlerse hani ilk playoff maçı baskısı üstünde zaten birinci olma baskısı üstünde en iyi takım onlar muhabbetin baskısı üstünde bir de eğer ki pass rush'tan gelecek baskı olursa Garoppolo'nun zorlanabileceğini düşünüyorum. Biraz Vikings savunmasına yükseliyorum yani açık konuşalım. Çünkü Saints'i hiç böyle bir şey yapmalarını beklemiyordum yani.
Abi işin şey tarafı var yani Vikings savunmasına yükseliyorsun. Vikings savunmasını yenmek için şey olarak bakınca böyle yani direkt dışarıdan bakınca deep ball'ları iyi kullanmak gerekiyor bence. Orada Jimmy'nin performansı ve işte Saints şey olarak hani iyi bir hücuma sahipler ama biraz hücum tarzları şeye benziyor açıkçası. Ravens'ın hücum tarzına benziyor işte tight end'leri, fullback'leri kullanıyorlar. Daha işte kısa paslardan sonra yard after catch'lerle bir şeyler daha çok kovalıyorlar. Hani orada bu Rhodes'a, Trey Waynes'e ne kadar saldırabilecekler, ne kadar verimli saldırabilecekler Niners için bence o önemli. Ama işin şey tarafı var ya yani bu işte bye week'in önemini vesaire konuşuyoruz zaten sürekli. Sen zaten bahsettin Dee Ford'un vesaire dönmesi konuşuluyor. Sağlığına kavuşması konuşuluyor. Hani bu bence çok önemliydi. Ben Vikings'in hani geçtiğimiz hafta çok çok önemli bir iş yaptılar. O şey değil yani çünkü gayet ortada. Ancak ben işte deplasmanda Niners'a karşı işte Kittle vesaire gibi silahları da varken Niners'ın nefeslerinin yetmeyeceğini düşünüyorum açıkçası ya.
Ya zaten evet yani hücumda belki yani Niners hücumu tarafında belki hani biraz yavaşlatabilirler. Ama kendi hücumları tarafında çok bir artıları olmadığı için ben de Niners'ın geçeceğini düşünüyorum. Yani ona da gelelim bu arada Vikings'in hücum tarafında çok ters geliyor Niners savunması. Yani mesela Saints tarafında şey vardı. Explosive verme yatkınlığı, eğilimi neyse işte hani alışkanlığı vardı geçtiğimiz haftaki karşılaşmada. Ki verdiler de işte Thielen'in atılan o uzun pas. Her şeyin özeti de aslında. Şimdi Niners 20 artı 20'nin üstünde yard geçen pasları savunmak konusunda ligin en iyisi. Ve hani her türlü hücum oyuncusunu pas savunmasında yavaşlatmak konusunda usta olacaklarını düşünüyorum. Yani ne Cook'a çok bir pas atabilecekler. Orada işte linebacker etkinliğinde işte Fred Warner gibi çok önemli bir oyuncuları var. Ne Rudolph, ne Irv Smith Jr., ne işte Diggs, ne Thielen çok rahat olamayacaklar baskı konusunda. Ha, belki Dix Thielen ikilisinden hani kimi Sherman tutuyorsa muhtemelen Sherman yine tek tarafta kalacak. Yani genelde 49ers'ın savunma tarafı şeyi bir cornerback'i receiver üstüne vermek değil de kendi alanlarını savunmak üstüne. Eğer ki Sherman'ın ters tarafında oynayacak cornerback kim olacağı da belli değil bu arada. Muhtemelen Witherspoon oynayacak. Witherspoon geçtiğimiz maç Seahawks maçında çok saçma sapan hatalar yapan, yani biraz iyi oynadı. Sonrasında çok saçma sapan hatalar yapıp taştana izin veren oyuncuydu mesela. Hani bunlara karşı ya Mosley oynar ya Witherspoon. Kim oynarsa oynasın. Diggs'in de Thielen'ın da bu oyuncuya karşı üstünü kurabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen tek artıları bu olacaktır. Ama çok zorlanacaklar. Ya da bir koşu var dediğin gibi, işte Niners'ın koşu savunmasında bir sıkıntısı var diyebiliriz. Hani zayıf nokta olarak. Hani geçen hafta mesela Saints'e karşı outside koşularda çok başarılı oldu Dalvin Cook. Burada onu yapabileceklerini düşünmüyorum. Hani biraz ortaya doğru orta koş, yani inside koşularla belki de şey yapacaklardır, ama hani burada da Kwon Alexander'ın dönüşü çok önemli. Inside linebacker Kwon Alexander, işte az önce saydığım isimlerden birisiydi sakatlıktan dönen. Hani tam sağlayında olup olmayacağını bilmiyorum. Dediğim gibi hani onun etkili olacağını düşünüyorum ama. Ya muhtemelen işte Niners front'u zaten Vikings'in offense line'ını tutma imkanı yok. Packers'ın 16. haftada içinden geçtiği bir offense line var. Çok üstünler, kağıt üstünde Niners'ın front'u. Ve bu rush'ları yavaşlatabilmek için işte biraz daha screenplay kullanman gerekecek vesaire. Ama orada da Fred Warner gibi inanılmaz bir oyuncusu olacak Niners'ın. Dediğim gibi yani nereden tutsan elinde kalıyor bu taraf. Vikings açısından bana göre. O yüzden Niners'ın alacağını düşünüyorum diyeyim.
Var mı eklemek istediğin bir şey?
Yok abi.
Geçiyorum o zaman haftanın ikinci maçına. Gene cumartesi gecesi Tennessee Titans Baltimore Ravens'la oynuyor. Derrick Henry son 7 maçta 1000 yardın üzerinde koşmuş toplam. Şu an notlara bakarken gözü açar tekrar. Zaten bu maça Patriots karşısında 180 yard koşarak geldi. Ancak yani şey olarak bakınca, ne, az önce sen Patriots maçını konuşurken çok iyi bir running back'iniz de olsa size getirdiğiniz 4, hadi 17 sayı vesaire olsun. Çok çok fazla sayıya çıkamıyorsun ve Ravens karşısında büyük olasılıkla 14 sayı yetmeyecektir Titans için. Titans evet, bazı şeyleri başarabilmesi için. Tannehill'in bu maç top oynaması lazım. Oynadığı kısımda normal sezonda iyi pass performanslarını gördük. Ancak Tannehill'in Lamar Jackson'la, yani MVP Lamar Jackson'la değil o hatta, Baltimore Ravens'la kafa kafaya böyle bir şu dağla gidip sonuna kadar gidebileceğini düşünüyor musun? Oradan başlayalım. Çünkü hani diğer yanlarını tartışabiliriz bu maçın, ama bence maçın esas hikayesi orada. Hani Tannehill'in ne kadar maçın içinde kalabileceğine bakıyor bence bu karşılaşma. Sen ne düşünüyorsun?
Doğru, katılıyorum. Yani Tannehill'in performansının ama şeyden çok daha iyi olacağını düşünüyorum, onu söyleyeyim. Yani Patriots'a karşı oynadığından çok daha iyi bir performans bekliyorum elbette. Yani çünkü dip performanslarından birisiydi, o ayrı bir konu.
Abi Patriots maçında bir de bir yerden sonra çok da ihtiyaçları olmadığı için bence oraya da kalmadı olay ya.
Yani zaten sadece 15'te 8'de atması hani.
Evet, kötü canım, ona bir şey demiyorum ama Patriots'ın pas savunması da ligin hani normal sezonuna bakıp istatistikler vesaire olarak direkt en iyi pas savunmasıyım neredeyse. Hani o yüzden o kadar iyi bir pas savunmasına karşı 15 işte 20 snap çok şey değil bence. İdeal bir sample size değil yargılamak için bence.
Doğru doğru, yok yargılamak değil ya. Yani ben zaten Tannehill'i çok beğendim. Sezon içinde de çok fazla övdük kendisini. Övülmeyi hak ettiği için övdük. Yani biraz şeye bakıyor. Titans'ın offense line'ın neler yapabileceğine bakıyor bence bu maç. Çünkü ilk 12 hafta rezil durumdalardı. Yani hiçbir şey koruyamadılar. Hatta 48 sek falan vermiş olabilirler. Tam emin değilim. Bu sezon boyunca tam emin değilim. Ona bakmak lazım da. Ligin en kötülerindendi. Hayır, son düzlükte bir düzelmeler oldu. Bu şeyi, bu playoff şeyi yaparken, koşusu yaparken diyelim. Mesela Pets'e karşı az drop back'in de etkisiyle tabii ki. Sadece bir sek izni vermiş olmaları da gayet büyük bir başarı. Bunu da söyleyelim. Ama Ravens genelde base savunmada kalmayı tercih etmeyen bir takım. çok fazla blitz kullanan ve %55 oranında blitz kullanan bir takım. Ligdeki en yüksek yüzde açık ara. Yani sıkıntı şurada aslında ama Ravens tarafında hani tam blitz geliyor, offense line sıkıntı. Tannehill blitz'e karşı inanılmaz bir iyi bir performans gösterdi bu sezon. Hani 6 taştan var, 1 interception var. Hani pek kullanmayı sevmediğim bir istatistik veya işte gösterge diyeyim. 120.3 passer rating tutturdu blitz'e karşı. Ve zaten size karşı yaptığı da Ferguson'a attığı pasta da yine blitz'e karşı gelmişti. Onu da söyleyelim. Hani onun dengesini iyi tutturması gerekiyor bence şeyin. Baltimore savunmasının. Bu arada koşu oyununu da belli bir noktaya kadar yavaşlatabileceğini düşünüyorum Ravens'ın. Şöyle bir istatistik vereyim. Outside zone veya toss oyunlarında, koşu oyunlarında mesela Derrick Henry şey başına koşu başına 6.4 alıyor. Ve
az.
az doğru.
Bizim maçta 8.5'tu, 9'du bir ara kanka.
Aynen. Az. 37 broken tackle, 7 tane taştan var. %74'ü bu aldığı, 804 yard almış bu arada totalde. %74'ü de şeyden sonra. Nedir?
Neyden?
Türkçesini de bulamadım ki.
Haydi
contact. Contact
temas.
Sonra. Temas. Temas sonrası geliyor. Ama Ravens savunması outside zone ve tossları savunmak konusunda ligin en iyilerinden aslında. 288 yarda tutmuşlar 77 denemede. 3.7 yapıyor deneme başına. %45'i sadece şey temas sonrası geliyor. 8 broken tackle'a izin vermişler. 2 taştan. Burada şeylerin önemi çok ön planda olacak. İşte secondary'nin tackle yapma özelliği. Çünkü sizinkiler biraz ya Patriots tarafı pek bir şeyleri yoktu.
Abi Henry abileri gibi kaldı ya.
Tackle yapmak gibi bir düşünceleri yoktu gibi yani.
Küçük çocuklar babalarının üstüne atlar ya yere düşürmek için. Bayağı öyleydi bizim maç.
Aynen. Şey de söyleyeyim. Red Zone'da zorlanacaklardır muhtemelen Titans hücumu. Hani kendileri taştan yüzdesi konusunda birinciler işte senin geçen hafta söylediğin inanılmaz bir şey var zaten.
%80 civarıydı.
86 mıydı, 87 miydi? Ama Ravens savunması da en az taştan yüzdesine izin veren 3. savunma bu sezon. Hani o konunun da önünde iyi bir şeyle çıkmaları gerekiyor. Bir de Ravens hücumuna hani hafif şey gireyim. Zaten tight end kullanmak konusundaki arzusunu, ısrarcılığını hepimiz biliyoruz yani. İşte 3 tight end setlerle vesaire de oynuyorlar çok fazla. Tight endlere en çok receiving yard veren takımlardan birisi Titans. Ve sıkıntı şurada başlıyor. Jayon Brown sizin maçta sakatlanan oyuncu. Antrenmana çıkmadı galiba son antrenmana. İki gündür hatta çıkmıyor sanırım. Çarşamba, perşembe antrenmanlara çıkmadı diye hatırlıyorum. Pardon, bugün perşembe değil mi ya? Pardon, salı ve çarşambaya çıkmadı o zaman. Onun yerine koyabilecekleri Woodyard var ve de Long var. İkisi de çok böyle ne Jayon Brown kadar hızlılar ne tight end tutabilecek kadar yetenekliler. Ne Lamar Jackson ayrıca yavaşlatabilme görevi de muhtemelen bunlardan birinde olacak Jayon Brown yoksa. Ne de onu tutabilecek yetenekliler yani. Mobil bir linebacker olarak eğer ki oynarsa Titans'a artı yazabilir bu konuda. Diyelim. Red Zone hücumunda da zaten Ravens'ın çok üstün bir takım olduğunu biliyoruz. Yani Patriots bu Titans savunmasının sıkıntılarını çok işleyemedi ama Ravens rahatlıkla işleyecektir muhtemelen. Yani Titans savunmasının yapabileceği bu arada şey Dean Pease Titans'ın şu andaki savunma koordinatörü Greg Roman'la şeyde karşılaşmışlar. Dean Pease Ravens'ın savunma koordinatörüyken Roman'da şeyin 49ers'ın bu Kaepernick'li dönemde offense hücum koordinatörüyken karşılaşmışlar. Orada Kaepernick'i tutmak konusunda gayet iyi bir iş çıkarmıştı Dean Pease. Yani burada da Lamar Jackson'ı tutmak için muhtemelen farklı oyunları olacaktır. Farklı dizaynları olacaktır. Biraz Lamar Jackson'ın kafasını karıştırman gerekiyor. Onu söyleyelim. Eğer ki kafasını karıştırmaya başarırlarsa farklı İşte snap öncesi farklı bir dizilim gösterip daha sonrasında snap'ten sonra dağılan bir ekip görürsek yani işte blitz gösterip blitz yapmazsın ikisini coverage'a çekersin birisiyle şey yaparsın saldırırsın vesaire bunlarla biraz kafa karıştırabilirlerse hani çok küçük bir şansları olabilir ama geri kalan noktalarda çok büyük bir şans vermiyorum. Diyeyim ama hani...
Ya Ravens'ın...
Bu kadar ya.
Neyse. Ravens'ın çok çok iyi bir secondary'si var. Yani derin bir secondary'si var. Ben Tannehill ne kadar işte bu hikayesi vesaire çok güzel olsa, son haftalarda iyi performans gösterse de Ravens'ı bu secondary'e karşı eleyecek kadar topu oynamasının çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve hani Tannehill'ın o topu oynamasına eğer hani böyle çok işte Ravens'ın karakter dışı top kayıpları vesaire olup maç başında böyle işte iki skor falan geriye düşmediği sürece Titans'ın Tannehill'ın maçı almasına ihtiyacı olacak o noktaya geldiğinde işte. Ben Tannehill'ın o işin altından kalkabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Ravens'a karşı en azından.
Evet, ben de düşünmüyorum abi.
Ekleyeceğim bir şey yoksa geçiyorum ben.
Yok abi. Senin mikrofonu böyle bir fışı fışı fışı yapıyor. Onu bir...
Kapşon değmiş olabilir.
He, sürtüyor galiba abi onu.
Tamam, yaparsın. Hallediyorum. Geçiyorum bir sonraki maçımıza. Pazar günü Houston Texans Kansas City Chiefs'le oynuyor. Chiefs'in yani şu anda ligin son döneminde hani en formda takımlarından biri olduğunu söylemek lazım. Hep savunmadaki sıkıntılarından bahsederdik Chiefs'in. Son haftalarda savunmada çok çok çok daha iyi bir performans gösteriyorlar. İşte Mahomes'un sezon içerisinde sakladığı vesaire oldu. Dönem dönem performans olarak düştüğü dönemler oldu ama ben şu anda kalan isimler arasında AFC'nin playofflarındaki en iyi quarterback olduğunu düşünüyorum Mahomes'un. Ne kadar Lamar Jackson bir MVP sezonu geçirse de zaten Chiefs'in hücum tarafından ne kadar şey olduğunu biliyoruz. Derin bir hücuma, ne kadar eksplosif bir hücuma sahip olduğunu biliyoruz.
Hı hı.
Texans'ın nefesi sence yetecek mi? Bu maçtan sonra oradan başlamak lazım. Ya da şöyle sorayım daha doğru. Deshaun Watson Arrowhead'den de çıkabilir mi sence?
Ya yani sanmıyorum
olay
ya.
Ona bakıyor çünkü ya.
Evet evet.
Yani Deshaun Watson'ın bir şeyler yapması lazım Texans'ın alabilmesi için. Ben de çok sanmıyorum ama genel bir yorumunu alayım.
Ya yine Superman şeyini açması lazım, modunu açması lazım ki onu da her zaman açamıyor. Watson, onu da söyleyelim. Gereken yerlerde açtığını görüyoruz arada bir ama yani bu maç 4 çeyrekte inanılmaz bir performans göstermesi lazım. Hiç öyle bir çeyrek yatayım, ikinci çeyrek oynayayım yapamaz. Yaparsan Chiefs vurur geçer yani. Hiç bunun şeyi yok. Yani Kansas hücumunda çok söylenecek bir şey yok. Texans savunmasının yani çünkü karşı durabilecek hiçbir noktası yok. Ne Tyreek Hill tutacak adamları var, ne Travis Kelce'yi yavaşlatacak adamları var, ne Mahomes üzerinde baskı kurabilecek oyuncuları var. Hani J.J. Watt'ı ayrı bırakıyorum. Hani belki bir iki kere ulaşabilirler Mahomes'a Watt tarafından. Ama yeterli olmayacak tabii ki. Ben yani J.J. Watt QB'ye ulaşıyor diye bütün secondary'deki sorunlar, front'taki J.J. Watt dışındaki oyuncuların sorunları bitmiyor. Hiç o tarafa girmiyorum bile, hücum tarafına. Bu iki takım bu arada şey 6. haftada oynadı bu sene. Ama iki takım da çok daha farklı gözüküyor şu anda. İşte Chiefs'te işte line'ın sol tarafındaki Fisher ve Wiley yoktu o maçta. Tyreek Hill sakatlığından yeni dönüyordu. Maçın yarısında falan en fazla oynadı. Chris Jones yoktu.
Mahomes'un sakatlığı vardı galiba, bir ufak defekt diye hatırlıyorum ben.
Ya şey, o konuşulduğu dönem işte. Sakatlığı aynen. Var mı acaba diye konuştuğumuz dönem. Aynen. İşte Hitchens yoktu, linebacker. Yani Texans tarafında da birkaç oyuncu yoktu. Titus Howard yoktu galiba. Bir de Kenny Stills yoktu. Ama yani zaten Chiefs tarafındaki şeylere baktığımızda, eksiklere baktığımızda çok daha ağır basıyor. Bu arada Houston yendi o maçta. Çok fazla koştular. 3 tane zaten touchdown koşarak geldi. İkisi de Watson'dan, bir tane Hyde'dan. Hani kendilerinin en güçlü yanı koşu hücumu değil. Houston tarafına baktığımızda, hücum tarafına. Yani iş koşuya kaldığında aslında hani iyi performans gösterebiliyorlar. Hyde benim beklediğimden iyi bir sezon geçiriyor bu sezon. Hani istikrarlı oynuyor. Ben bu kadar istikrar tutturabileceğini düşünmüyordum. Ama dediğim gibi sezon içindeki maçtan maç çok farklı personel açısından ve Chiefs'in de aslında savunmada atladığı kademe yine bu koşu savunmasını durdurabilecek seviyeye çıkardı diye düşünüyorum. Hani yine de hani ligin en kötü koşu savunmalarından biri olarak sayabilirsin Chiefs'in koşu savunmasını ama hani sakatlıktan dönen oyuncularıyla erken bir üstünlük sağlarsa hele Mahomes'un da işte varlığıyla savunmada çok durduramasa Texans zaten koşmak konusunda çok daha zorlanacaksın. Hani bu şey değil ki, 10-0 olsun hala koşayım diyebileceğin bir durum yok artık bu şeyde. Zaten deplasmandasın. Chiefs savunmasını bir de artı olarak eksplosif vermemek konusunda yine ligin en iyilerindendi. Hani burada iki tane güçlü deep threat var Texans'ın elinde. Bir tanesi Will Fuller bu hafta oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Geçen hafta birkaç antrenmana hani limited çıkmış olsa olmasına rağmen oynamamıştı. Bir de Steals var, Kenny Steals. Yani deep pass savunmak konusunda Chiefs'in 3. sırada olması bu konuda da mesela hiç artı yazmıyor Texans'a. Yani muhtemelen yine Duke Johnson'ın yine değil. Bu maçta bence çok az kullandılar bu Buffalo maçında benim beklediğimden. Yani fazlaca kullanıldığını görebiliriz. Çünkü işte running back'lere en çok receiving yard veren takım Kansas City. Yani böyle dominant bir running back'leri olsa hani belki derim ama çok şey vermiyorum ya.
İhtimal vermiyorum.
Evet, çok şans vermiyorum üstün tarafına.
Yani bu kadar şey gelmiyor olsa Chiefs bu maç yani işte savunma toparlamış, hücum da her şey yolunda gidiyor olmasa hani savunma bir tık daha biraz daha alt bir seviyede olsa ben belki Texans'a bir şans verebilirim hani Deshaun Watson böyle inanılmaz bir maç oynamasıyla falan da hani şu son haftalardaki durumlarına bakınca takımların ben de çok ihtimal vermiyorum ya. Yani Texans durdurmakta zaten zorlanacak bence Chiefs ama maç boyunca hani Texans'ın maçı kazanmak için bir şu daha da çevirmesi lazım. Chiefs'i sayı sayıya eşlemesi lazım. Onu yapabileceğini de pek düşünmüyorum ben Texans'ın.
Ya olabilir tabii. Yani çünkü çok yetenekli oyuncuları var. İşte DeAndre Hopkins var, Will Fuller var oynarsa. Offensive line geçen işte iki hafta önce söyledim ya da geçen hafta söyledim. Pass block win rate konusunda gayet iyi. Watson eğer ki bu topu elinde çok tutma alışkanlığından bir vazgeçebilirse bir maçlığına. Böyle çok küçük bir şansları hani şu an %10'sa atıyorum. Hani bir %20'ye çeker. Ama çok zor yani. Chiefs gerçekten çok iyi bir takım ya. Yani çok öyle, az konuşuldu öyle bu sezon ve çok iyiler yani. Bakalım göreceğiz.
Ya işte bu Ravens'ın performansı, Patriots'ın bütün sezonki draması falan derken çok göz arkasında kaldılar ama yani özellikle sezonun son bir ayını, bir buçuk ayını çok çok iyi geçirdi Chiefs. Evet. Onu söylemek lazım. Ekleyeceğim bir şey yoksa senin bol bol bir şeyler ekleyeceğiz. Seahawks Packers maçına geçelim.
Hadi
bakalım. Öldürüyorsunuz mu Russell Wilson'ı bu?
Ulan böyle mi soruyor?
Abi o yani büyük olasılıkla that's what Pete Carroll said olacak hafta sonu. Ya çok çok kötü bir offensive line var ve sizin sezon boyunca bu sene en özel yanlarınızdan biri işte pass rush'ınız. Hani büyük olasılıkla çok büyük sıkıntı yaratacaksın. Neler düşünüyorsun? Seahawks'ın bu sakatlıklara ve Marshawn Lynch koşar mı? 150 yard. Alır mısın? 2014'ün intikamını alıyor musunuz?
Ya amaç o. Beklenti o. Ama ben korkuyorum. Yani Seahawks olduğunda her zaman korku var yani içimde. Çünkü çok dramatik maçlar oynadık onlarla. Yıllardır. Playoff'ta özellikle. O yüzden hani bir içinde
onside kick'i olsun. Evet. Saçma sapan two point conversion olsun.
Katılıyorum abi. Ama işte şey. Bir de Russell Wilson olunca karşıda ona da ayrı bir korkuyorsun. Çünkü Russell Wilson yani bir maç oynuyorsan karşında istemeyeceğin QB'ler arasında
ilk öyle üçün, öyle.
En kötü. O yüzden hani illaki bir şüphe oluyor ama ben üstün olduğunu düşünüyorum Packers takımının, Seahawks'tan. Yine hücum savunma bölelim. Packers hücumuyla başlayayım. Seahawks savunması. Yani takımın hücumdaki yıldızı Aaron Jones'tu bu sezon ve yine bu maçta da muhtemelen bolca kullanılması gereken bir maç olacak onlar açısından. Çünkü Seahawks ligin en kötü koşu savunmalarından birisi. Koşu başına 4.9 yarda izin veriyorlar. En kötü 4. takımlar bu konuda. Sanırım DVOA'da ilk son 10'dalar. Öyle bir şey tam hatırlamıyorum şu anda. Ve Seahawks yine running back'lerin pas oyununa katılması konusunda da iyi bir performans göstermiyor. Yani bu konuda en çok yarda izin veren 4. takım. Ya ben genelde böyle şey kullanmayı sevmem. En çok total yardı kullanmayı çok sevmem ama az çok bir şey veriyor.
Fikir veriyor.
Aynen, fikir veriyor. Hani bu konuda Aaron Jones'un çok büyük artısı olacaktır ve muhtemelen çok yoğun kullanıldığı, Jamal Williams'ın da ayrıca yoğun kullanılacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Seahawks'ın savunması çok kötü. Yani secondary'de çok sıkıntıları var. Pass rush'ı yok. Clowney dışında işte Clowney yani.
Ki Clowney'nin de sakatlığı var. Ufak bir.
Ya yok onda çok sıkıntı olmaz muhtemelen de.
Ya yok şey maçında iyi gözüktü. Eagles maçında iyi gözüktü de bir sakatlığı vardı yani.
En az sek yapan takımlardan birisi. 28 sek vardı galiba tüm sezonda. Hani geçen haftaki Eagles maçında 7 tane yaptılar. %25'ini yaptılar bütün sezon yaptıklarının ama iyi değiller yani. Clowney aslında sezon boyunca o kadar iyi değildi. Baskı kurmak konusunda iyi değiller yani. Sadece sek değil bu. Hani sek alamazsın ama QB'sinde baskı kurarsın o ayrı bir konudur. O iyidir. O da iyi değil. Ve burada şey de yok hani Clowney işte 8 hafta sakattı da sonra döndü de bilmem ne durumu da değil. Bayağı ilk haftadan beri oynuyor herif. Birkaç kaçırdığı durumlar oldu ama şimdi böyle olunca durum Seahawks savunmasında elle tutulacak bir yeri yok. Yani nasıl kazandılar? O da şeyden oldu. Çok top çalmak konusunda ligin en iyilerindendi. Yani muhtemelen interception konusunda dördüncüler mi en yüksek? Öyle bir şey. Total takeaway'de de öyle bir şey oluyor. Yani ama Packers hücumuna bak ne en az ligin en az yani interception yapan QB'lerinden birisi olacak. Aaron Rodgers olacak karşılığında. Hani ona karşı top çalayım şeyiyle, mentalitesiyle çıkamazsın. Yani tabii ki çıkarsın ama çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum ben. Bu düşüncenin ve biraz top çalmak konusu çok değişken. İşte Panthers'ın durumu gibi. Bu sezon içinde çok konuştuk. Panthers ilk yaklaşık 6-7 hafta çok iyi bir takeaway şeyini sağlamıştı. Rakamları sağlamıştı. Zaten onun da etkisiyle maç kazandılar. Sonra Christian McCaffrey MVP muhabbetleri döndü. Sonra bir düştüler. O düştükleri şeyde dönemde doğru düzgün top çalmış olduklarını söylemeyiz yani. Zaten sonra Kyle Allen'ın sıçtığı durumlar var. Kendileri 3-4 interception attığı durumlar var. O yüzden patladı gitti. Ha, Seahawks'ta sezon boyuna yaydılar bu şeyi. Top çalma işini. Hani çok fazla yard veriyorlar ama bir şekilde topu çalıp sayı vermiyorlar. Ama çok Packers için yani Packers'a karşı bunun çok işleyebileceğini düşünmüyorum. Hani belki fumble'larla olur. Olursa. Packers'ın son 4 maçında şöyle bir durum var. 12 tane rakip tarafta sayısız sona eren 12 tane drive var. 8'i punt, 2 tane fourth down işte convert edemediğimiz durum. Bir tane top kaybı, bir tane field goal kaçırdık. Ya böyle devam için düşünmüyorum. Özellikle Seahawks'ın red zone'daki problemleri nedeniyle. Çünkü hem Packers'ın hücumu tarafında ligin en iyi red zone hücumlarından birisi Packers. Ve Seahawks da çok iyi değil zaten. Hani savunmadaki eksiklikleri, yetenek kısıtlamaları vesaire nedeniyle iyi değiller. Zaten tight end'de savunamadıkları için hani Jimmy Graham red zone'da biraz daha bence sık kullanılacaktır diye inanıyorum, düşünüyorum diyelim. Packers hücumu tarafı bu şekilde. Seahawks hücumuna geçersem hızlıca yani Eagles maçına oranla çok daha iyi koşacaklardır muhtemelen. Eagles yani ligin en iyi koşu savunmalarından birisi. Hani her ne kadar Packers'a son haftalarda böyle koşu savunmasında kendini yükseltti falan gibi gözükse de
Lions maçında abi koşmaya mecburlar bir de. Bu olay mı fast rush'a karşı cidden koşmaya mecburlar.
Yani Russell Wilson da tabii sihrini yapıp bir şeyler yapacaktır ama biraz daha koşup biraz daha ya özellikle Lambeau gibi bir atmosferde biraz daha topu kendi ellerinde tutmaları gerekiyor. Bunu da en iyi zaten koşu şeklinde yapabilirsin. Yani koşu başına 4.6 yard alıyor. Seahawks yani çok koşuyor ama efektif de koşuyor. Hani yüksek bir derece bu 4.6 yard.
Gördük Eagles maçında ne kadar efektif koşuyorlar.
Lan işte sakatlıkları olduğu için biraz düştü yani burada. Lynch'in zaten ayaklar gitmiyor. Homer tamam belki yetenekli bir çocuktur bilmiyorum ama sonuçta ilk yıllı yani daha çaylak ve takıma daha yeni alışmaya çalışıyor. 3 tane running back'ini kaybettiğin bir sezonda çok da iyisini beklemiyorsun bu dönemde ama eğer ki boşlukları yaratabilirse ikisi de Lynch de Homer da gayet gidebilecek oyunda. Yani konu sadece running back koşusu değil aslında burada. Packers'ın yani yıllardır oldu bu aslında da mobil quarterback'lere karşı direnmekte çok zorluk çektiğini görüyoruz. Hani bunu geçen sene Seahawks Packers maçında Mike Pettine çok iyi analiz edip, yani maçı kazanamadık bu arada ama kazanamamıştık yani. Analiz edip Fackrell'ı, ki kariyerinin zaten 3 4. sezonu mu ne? En iyi maçlarından birini çıkarmıştı. Yani bazı pozisyonlarda spy olarak kullandı. Bazı pozisyonlarda edge'den edge rusher olarak kullandı. Hızıyla az çok fark yaratabilen bir oyuncuydu. Mobil quarterback'lere karşı. İşte Trubisky ile de karşılaştık. Geçtiğimiz sezon daha işte daha iyi bir seviyedeydi. Koşu açısından böyle söylüyorum. Ve pass rush konusunda da gayet iyiydi Fackrell. Mesela 3 sack'i vardı o maçta. Kendi başına. Yani Fackrell'ın belki biraz kullanabileceğini düşünüyorum. Ha ama o dönem, yani geçtiğimiz sezon, bu işte personel eksikliği nedeniyle çok fazla blitz yapıyorduk. Eksikliği dediğim yetenek eksikliği. İşte Clay Matthews vardı. Clay Matthews'un işte kariyerinin artık çok iyi olmadığı sonu. Dönemler. Aynen yani sonda diyebiliriz. Nick Perry zaten sanırım hala boşta Nick Perry. Onu bir bakayım. Çok şaşırdım şu anda bunu söyleyince ama. Neyse birebir de kazanamayan oyunculardı. Şimdi elindeki kadroda işte Za'Darius Smith, Preston Smith, yeri geldiğinde Rashan Gary, işte yeri geldiğinde Fackrell az çok bu kendi şeylerini, matchuplarını kazanabilen oyuncular. O yüzden çok fazla blitz yapmıyor. Bu yüzden de eğer ki base savunmaya biraz fazla şey yaparsa, base savunmada kalırsa blitzten ziyade, ki zaten çok az blitz yapan bir takımız. Ligin en az blitz yapan takımlarından birisiyiz. Russell Wilson'ı durdurmak konusunda biraz daha şansımız olacaktır diye inanıyorum. Çünkü blitz'e karşı Russell Wilson'ın inanılmaz bir performansı var. Eagles maçında da gördük. Zaten son attığı pas cover zero blitz'e karşı gelmişti. Ki maç boyunca da yaptı bunu. Pass rush konusunda dediğin gibi işte offense line'da zaten eksikler var. Muhtemelen işte Zadar Smith, Preston Smith dışında Kenny Clark da muhtemelen işte Fletcher Cox'ın övdüğümüz konusu, yani övdüğümüz konu Fletcher Cox'ı center'ı alıp darmadağın etmişti. Muhtemelen Kenny Clark da öyle bir performans gösterebilir. Çünkü o yeteneği olan bir oyuncu. Sıkıntı şurada başlıyor. Seahawks'ın third down'lardaki başarısından kaynaklanacak muhtemelen Packers'ın en büyük sıkıntısı. Hani ligin böyle orta sıralarında third down olması konusunda ama Seahawks'ın son iki haftada yaptığı işte 17. haftada Niners, geçen hafta Eagles, ki bu Niners ikinci sırada en iyi third down olmasında, Eagles dördüncü. 8'er conversion'ı var. Ve bunlar hani böyle kolay third and two, third and three falan değil. Bayağı long, third and long durumlarda Russell Wilson'ın yaptığı işler. Hem koşarak time of possession kontrol edebilecek bir takım, hem de böyle ekstra third down'lar alabilirlerse ve Packers'ı sağ dışında tutabilirlerse Packers hücumunu, bir şansları olabilir. Bir de cornerback eşleşmelerine geçeyim. Yani cornerback wide receiver. Yani benim düşüncem King, Kevin King, Metcalf eşleşmesi olacak. Yani bazıları Jair Alexander falan diyor ama Jair 5-9, Metcalf 6-4 yanlış bilmiyorsam. Yani böyle bir eşleşmeye kendini atmayacaktır muhtemelen savunma koordinatörü Patty. Şimdi King Metcalf eşleşmesi çok kritik olacak. Metcalf'ın yapabildiklerini zaten biliyoruz yani. Çok hızlı, düz koştuğunda inanılmaz bir kendine hiçbir şey yapmasa bile separation yaratabilen bir adam. Kevin King biraz line of scrimmage'da agresif olmalı, ellerini kullanmalı, hızıyla bir nebze şey. Yani Metcalf'tan tabii ki yavaş ama fiziği yeterli onu durdurabilmek için hızı da belli bir seviyeye kadar tutabilir. Orada yenilmezse ben Seahawks'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. Yani Tyler Lockett tarafına baktığında da Jair Alexander ya da Tremon Williams eşleşecek. Genelde slot dizildiği için muhtemelen Tremon Williams ile eşleşecektir. Hani orada belki Lockett hızını kullanıp bir şeyler yapabilir, üretebilir. Ama işte Tremon Williams de sezon boyunca slot receiver savunmak konusunda ligin en iyilerindendi. Ama dediğim gibi hız konusunda çok güveneceğim bir adam değil. Ve en kritik nokta da şey. Yani Seahawks'ın Russell Wilson'ın yeteneğini de gayet iyi bir şekilde kullanıp, yani Russell Wilson kendini iyi kullanıp, aslında çok doğru kullanmadılar Russell Wilson'ı ama explosive bulmak Packers'ın en büyük sıkıntısı, takımlara çatır çatır yard verip sonra red zone'da tutmak oldu. Yani bulmakta çok zorlanmayabilir Seahawks. Hele ki zaten Kevin King Metcalf eşleşmesi Metcalf tarafına giderse Seahawks topu rahatlıkla hareket ettirecektir. Yani burada işte red zone hücumuna kalıyor iş. Orada da iki takımın da iyi olduğunu görüyoruz. Ama line işine baktığında iki tarafın da line'ında işte ne pass rush'ı olduğunu ve Packers'ın offense line'ı da iyi seviyede ve diğer tarafta Packers'ın front'u ve Seahawks'ın offense line'ı iki tarafta dominasyonun kağıt üstünde en azından Packers tarafında olduğunu görüyoruz. Ama zor bir maç olacak yani. Russell Wilson sonuçta.
Tamam anladım. Herkes anladı. Gördük zaten geçen hafta bracket yaparken. Aa ben totem yapacaktım diye.
Totem değil gerçekten. Bu ya Seahawks şeyi olsa, travması sende de olsa sen de anlarsın düşüncelerimi.
Yok tahmin edebiliyorum. Var ufak tefek travmalarımız sağda solda. Sağ olsunlar. Ama anladığım kadarıyla hani tahminin Packers'ın kazanacağı yönünde diye düşünüyorum.
Yok evet kazanabileceğimize inanıyorum. İyi bir eşleşme, iyi eşleşmelerimiz olduğuna inanıyorum. Okay. İşte özellikle Aaron Jones ve line'lar arasındaki farktan dolayı. Ama dediğin gibi yani Seahawks'a karşı Seahawks'ın buraya gelmiş olması bile aslında işte point differential'dan kaynaklı da inanılmaz bir hikayedir. Russell Wilson'dan dolayı zaten geliyorlar. Falan filan ya öyle işte anlattık bir sürü yine.
Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğim bir şey?
Yok abi. İşte istiyorsan şeyler, handikaplar sunar.
Handikaplar şu an. Oğlum handikaplar acayip lan.
Ya, çok normal ya.
O zaman...
İnsanlar çok hype'landı da.
Aynen. Başlıyorum.
Hadi bakalım.
Vikings, 49ers. 49ers eksi 7.
Ben burada Vikings diyeceğim. Ama yani Niners kazanacağını düşünüyorum.
Handikaptan dolayı diyorsun. Hı-hı. Ya ben de katılıyorum. Çok fazla geldi ama... Yani aslında vurup geçebilirim. Hadi ben Niners'ıyım buna ya.
Hadi bakalım.
Titans, Ravens. Ravens eksi 10.
Ben Ravens diyorum.
Ben 8 sayı falan diyeyim. Titans diyeyim. Hadi. Değişiklik olsun. Hadi. Texans, Chiefs. Chiefs eksi 10.
Buna da Texans diyorum. Vurup geçeceğine inanmıyorum. Chiefs. Yani vurup geçer ama Texans yakalar. Ve
ben de buna Chiefs diyorum. Tamam. Hadi kari bu arada Seahawks diyeyim hiç şey olmadı. Seahawks, Packers eksi 5.
Packers diyorum ben de.
Ben de Packers diyorum buna ya.
Hayda.
Vay. Kardeşim o kadar da değil. O zaman bitirdik programı.
Evet 1,5 saatlik güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık.
Bundan sonra soru tweet'e atmadım ama. Sen diyordun soru tweetlerini sana atacaksın diye faşist yapıyordun. Sorumuz yok bu hafta ama artık
haftaya alırsın.
Biz zaten galiba Divisional Round maçlarını devletle beraber izleyeceğiz. Kendisi İstanbul'daymış. Ne kadar podcast'e gelmese de beyefendi İstanbul'da geziyor. Aynen. Bir de dün geceden sonra ayılamamış da olabilir. Köpek gibi içmişler sabah kadar. Bağalım.
Buradan sevgiler selamlar Devlet Karas. Yine bir ektiği şey sonrasında, yayın sonrasında.
Hayırlısı be.
Onu da böyle söyledik, ne yapalım.
Tabii. Kapatıyor o zaman podcast.
Hadi abi.
Abi ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.